Bilinmeyen Şaheser. Le Chef de Rinconu. Yazan: Honoré de Balzac. Çeviren: Renan Akman. Seslendiren: Pınar Erengil. Deborah Harter'ın ön sözü ve Eric Gans'ın son sözüyle. Ön söz. Bitimsel kırılmanın erotiği. Bazen bilinmeyen şaheserine ışık tutmak. Deborah A. Harter. Bitimleme belirli katı kurallara göre yapılmalıdır. Aksi takdirde yeryüzünü kaplayan ve onu meydana getiren varlıklar hakkında bize açık seçik fikir vermek bir yana, sadece düzensizce dağılmış ve orantısız izler bırakan şekilsiz ve devasa figürleri akla getirir. Hayal gücü ne kadar gayret etse de onları algılamakta yetersiz kalır. Zaten Enikon'u düşünseniz bile onların tanzimine akıl sır erdirmeyi başaramazsınız. Nihayetinde yalnızca ayrı ayrı parçaları anlarsınız ama ilişkileri arasında bağlantı kuramazsınız. Denis Diderot, L'Encyclopédie. Vay canına, gülümsemeyen kedi çok gördüm de, kedi görünce gülümsemeyeni hiç görmemiştim. Çok tuhaf. Lewis Carroll, Alice Harikalar Diyarında. Anlatısal gerçeklik bir bakıma ortaya çıkış aşamasından itibaren sorunlarla yüklüdür. Stratejik bir düzende imgelerin şifrelerinin stratejik bir biçimde çözümü ancak kısmen mümkün olur. Yazarın sözle betimleme sürecinde bir dünya yaratması ve bütünlüğünü yeniden sağlamak üzere aktarmaya girişmeden önce zaten parçalarına ayrılması gereken bir şeyi tarif etmesi gerekir. Mekanda, anlatıda yan yana getirilebilen nesneleri gözünün önünde canlandırmakla sınırlı resmin doğasından gelen yaratıcı sürecin aksine, Gottlob Lessing'in 1766 tarihli Lacune adlı eserinde belirttiği üzere, sadece zaman içerisinde birbirini takip eden şeyleri kesin bir dille ifade edebilir. Lessing'e göre şair önce tek tek parçalarına bakıp onları peş peşe ortaya dökmek suretiyle bir nesneyi olduğu gibi canlandırabilir. Ressamın tek bir bakışla algıladığını şair bize azar azar anlatır ve son maddeye geldiğimizde ekseriyetle ilkini çoktan unutmuş oluruz. Lacune 97. Üstelik yazarınkinden çok farklı olan ressamın çalışması, bazı görüş açılarından dolayı yazarın üstlendiği zorlukların önemini vurgulamaya yarar. Rönesans döneminde Albrecht Dürer ve Leon Battista Alberti gibi konularını kendi aralarında özenle bölümlere ayırıp inceleyen ressamlar, onları birbiri ardına görünecek parçalar dizisi halinde birleştirirlerdi. Dürer'in meşhur çiziminde de gördüğümüz gibi bu, paralellerden meydana gelmiş ince bir örtüydü. Alberti'nin deyişiyle, görme süreci hep aynıdır. Bu paralelde alnı görürdünüz, şuradakinde burnu, bir başkasında yanakları. Benzer paralellere bölünmüş panellerde veya duvarlarda her şeyi yerli yerine oturtabilirsiniz. On Painting 68-69. Aynı şekilde yazar da parçalar dizisinden imgeler oluşturmaya devam etmeli, modelin burnunu şuraya, yanaklarını buraya yerleştirirken metnin küçük bir bölümünü başka bir yere aktarmalıdır. Ancak yazarın çalışması, özünde Dürer'in grafik sanatçısının tasarımına benzemez. Nihayetinde yarattığı eserde yazarın parçalara bağlı kalmaktan uzaklaşması mümkün olmaz, parça parça yaratılanın görünmez olması kaçınılmazdır. Yazar söze döktüğü gerçekçi bir portreyi bile anlam bloklarından meydana getirilmiş sahneye benzeten bir tür betimsel parçalanmayla, Roland Barthes'ın dediği gibi, kübist okuma ile karşı karşıyadır. Burada anlam üst üste istiflenerek birbirine yaslanmış, yanaşmış, yine de her birinin öbürünü takip ettiği küp kümeleridir. S.Z. 67-68. Bir imgenin parçalarının sırrını çözerken, anlamın doğuşunu yönlendirmek için ya görmek istediğimiz imgeyi çoğaltırız ya da o imgeyi bambaşka bir şeye dönüştürürüz. Bu yazının epigrafında aktarılan betimleme özenle yönetilmedikçe bize açık seçik fikir vermek bir yana sadece düzensizce dağılmış ve orantısız izler bırakan şekilsiz ve dev gibi figürleri akla getirir. Encyclopedia 4-878. dediğini okuduğumuz Diderot'un yaptığı sıra dışı betimleme analizini düşünmemek elde değil. Betimsel sürecin müthiş ontolojik gücü bakış açısını şekilsizleştirebilir, anamorfizma. Gerçek hayale dönüşebilir. Üstelik 19. yüzyılın edebi imgeleme açısından bu ontolojik güç belli bir öneme sahipti. Bu yüzyılda geniş bakış açısına ve sıkça söze edilen üretken dünyayı hatırlatmaya merak sarılmıştı. Alain Busy'nin işaret ettiği gibi bilimde, tarihte, edebiyatta görünür olanı yansıtmakla uğraşılan bir yüzyıldı. Tasviri olduğu kadar tanımı da yeniden yaratmak için bir strateji, dirilme aracı, hatta bir temsil tarzı The First Eye 272 haline getiren bir yüzyıl. Elbette biz okurların sözde tanımlamada sağlanmaya çalışılan ontolojik gücü kurarken izlediğimiz bir yol var. Üstelik gerçekçi kurguda üstümüze yok. İşte betimsel kırılmaya rağmen anlatı vurgusu bizi en sonunda tasavvurumuza birleşme anlarını getirmeye, önümüzdeki imgeleri olabildiğince bütün olarak ve mümkün olduğunca çabuk görmeye teşvik eder. Bazen Goryeo babasında Wotran'la tanıştırıldığımızda bize sadece onu şahıs olarak tanımlayan peş peşe parçalar verilmekle kalmaz, aynı zamanda verilen belirli ana hatlar, belirli birleştirici nitelikler öyle yerleştirilir ki karakterin portresini bütün bir imge olarak zihnimizde canlandırabiliriz. Halkın aslan gibi dediği kimselerdendi o. Geniş omuzları, iri bir gövdesi vardı, kasları güçlüydü. Kalın, köşeli ellerinin parmak boğumları bir tutam kızıl kılla kaplıydı. Vakitsiz belirmiş kırışıklarla yol yol olmuş yüzündeki sertlik belirtileri, herkesi kendine bağlayan yumuşak davranışlarına karşıtlık oluşturuyordu. Basla bariton arası sesi, büyük neşesiyle uyum içinde hiç sevimsiz gelmiyordu. Herkesin işine koşardı, güler yüzlüydü. Bozuk bir kilit görmesin, bu işler benden sorulur diyerek hemen söker, düzeltir, yağlar, eğler, yerine takardı. Her şeyi, gemileri, Fransa'yı, yabancı ülkeleri, işleri, insanları, olayları, yasaları, otelleri, hapishaneleri bilirdi o. Dinlediğiniz pasajda geçen kalın eller ve bir tutam kızıl kıl, en basitinden aslan gibi bir karaktere ilişkin daha önemsiz ayrıntılar. Bildiği şeylerin sayısı da aynı şekilde bu işlerin ondan sorulduğunun olduğunun göstergesi. Romanda ayrıntılı biçimde anlatılan sahneler, bizi görsel açıdan tatmin edecek şekilde aklımıza kalanlardır ve sanki salt öykünmeci yansıtmanın ürünleri gibidirler. Yazarın burada izlediği strateji, nerede ve nasıl olursa olsun, elinden geldiğince bizdeki parçalanmışlık duygusunu gidermektir. Diğer yandan, fantastik anlatı süreç olarak betimlemeyi es geçer. Birbirinden kopuk, kurucu anların cazibesine kapılır. Resmin tamamlanmasından önceki kararsızlık evrelerini vurgular. Edgar Allan Poe'nun Berenice öyküsünün anlatıcısı hasta kuzenini tarif ederken, bazen Wotran tasvirinde olduğu gibi kızın vücudunun parçalarını görmüş gibi oluruz. Ama sadece ilk anda, burada Berenice'in gözümüzde canlanan görüntüsü giderek tek bir parçaya odaklanırken sonunda bizi bütün olarak onun şahsından uzağa götürür. Yüksek alınlı, çok solgun ve müthiş sakindi, hele simsiyah saçları yüzüne düşmeye görsün. Gözleri cansız ve donuk bakardı. Göz bebekleri yoktu sanki. O cam gibi bakışlardan gayri ihtiyari gözümü çekip incecik, büzülmüş dudaklara daldım. Aralanmışlardı. Manalı, garip bir tebessümle değişen Berenice'in dişleri yavaş yavaş görüş alanıma girdi. Üzerlerinde en ufak bir benek yoktu. Ne minelerinde hafif bir gölge, ne kenarlarında minik bir tırtık. Hem burada, hem orada, tam karşımda görünür ve elle tutulur bir şekilde her yerdeydiler. Dış dünyanın nice nesneleri varken benim aklımda olan sadece dişlerdi. akıl gözümde onlar, tek onlar vardı. Hepsini her türlü ışığa tuttum. Özelliklerini inceledim. Tuhaflıklarına kafa yordum. Fantastik anlatı görüntünün kendisi kadar görünmeye başlayana da hayat verir. Nasıl bir bütünü diriltiyorsa parçalarını da canlandırır. Alice bir görünüp bir kaybolan Lewis Carroll'ın Gülücükler Saçan Kedisi'nde olduğu gibi fantastik anlatı imgelerin çabucak belirmesine izin vermeyi reddetmesiyle kederli okurlarında boş umutlar uyandırırken ara sıra tekinsiz, bedeninden ayrılmış gülücükler göstermekten zevk alır. Bazen Bilinmeyen Şaheser adlı yapıtı da bu fenomeni kusursuzca gözler önüne seren eserlerdendir. Hikayenin kahramanı olan yaşlı ressam Fraunhofer, mekanda yan yana dizilmiş imgeler üstünde çalışır ama burada onun fırça darbeleriyle, Alberti ile Dürer'in yöntemlerini pek aratmayacak bir yolla, onları nasıl resmettiği konu edilir. Sadece bir ressamın hayal edebileceği nitelikteki nihai hedefi, ince ayrıntıları işleyerek azar azar ortaya çıkarma merakına dayanmaktadır. İşte bu merakı sayesinde tuvali giderek bir kurmaca metne dönüşür. Yaşlı ressamın çabaları son tahlilde anlatı ustasınınkilere yaptığı yanlışlarsa hikayesini aktaran anlatıcının yaptıklarına benzer. Bu arada öykünün kendisi, fantastik anlatının ögelerinin ve bütünün parçalarının, diğer bir deyişle, kedi görünce gülümsemeyenin nasıl olup da zaman zaman temsilin kendisinden izler taşır gibi göründüğüne esrarengiz bir şekilde ışık tutar. Bazen hikayesindeki kocamış Fraunhofer, hayatını sanata ve sanatın en büyük zorluklarına adamış bir ressamdır. Üstadı Mabuse'un sanatsal mükemmelliğin son sırlarını ona ifşa etmeden öldüğüne hayıflanmaktadır. Ancak kendisinin de o noktaya çok yaklaştığını bilir. Sanatçı dostları ısrarla çalışmalarına göz atmak, mümkün olan en üstün sanat eserini yaratma, figürleri muhteşem bir mükemmellikte, neredeyse nefes alacak ve her an tuvalden dışarı çıkacak kadar canlı bir şekilde betimleme konusunda gösterdiğini söylediği çabayı kendi gözleriyle görmek isterler. Fraunhofer'ın bu sanat şaheserini üstünde tam 10 yıl emek harcadığı Belle Noisuse, Hırçın Güzel adlı harika portreyi yaratma umutları düşünüldüğünde bundan daha azı kabul edilemez elbette. Ne var ki öykünün başında her sanatsal tasarıya damgasını vuran olgu parçalanmışlık halidir. Fraunhofer, stüdyosuna gittiği dostu Porbus'a resminin güzel Azize'yi tam anlamıyla yansıtamadığını açıklar. Kadının tasvirinde göğüs ve omuzların olağanüstü olduğunu söylerken, bir silüet dekupe edilmiş bir figür gibi durduğunu ekler. Porbus'un stüdyosu da türlü alçı kırıntıları, heykeli yapılmış insan uzvu parçaları, antik tanrıça büstleri 392 ile kendi içinde bir sanat yapıtıdır. Fraunhofer'ın kendi büyük projesi de başka bir parçalanmışlık sergiler doğrusu. Porbus'la genç Nicolas Poussin, bunca zamandır özenle sakladığı bitmemiş şaheserini görmelerine izin vermesini istediklerinde onları hayal kırıklığına uğratır. Şaheserinin henüz tamam olmadığını, ancak daha çok en koyusuna varana dek karanlıkları vermiş 400 olsa da bitirmeye çok yaklaştığını söyler. Anlatıcı da benzer bir üslupla bize Fraunhofer'ı sözle resmetmeyi başaramayıp sadece ayrı ayrı parçalardan bir cephe çizer. Tümsekli ve açık bir alın, kalkık küçük bir burun, güleç ve buruşuk bir ağız, gururla havaya kalkmış sivri kır sakallı kısa bir çene, narin ve çelimsiz bir beden 390-91. Kendisinin de belirttiği gibi anlatıcı bize ancak merdivendeki zayıf gün ışığının daha da fantastik bir hava verdiği bu şahsı tam olarak olmasa da gözümüzde canlandırabileceğimiz şekilde verebilir. 391. Öykü belli ki erişilmek istenen bütünlüğün hep eşiğinde duran eksik kalmış tasvirlerle hem okurun hem kahramanın aklını çelmektedir. Öte yandan bir ressamın son fırça darbesi vurulana dek imgenin hayat bulmayacağı yolundaki ısrarına ilişkin bu öykünün altında, eserin tamamlanmasına giden yolu tıkayan ve ilginçtir ki hayat bulan parçaların hikayesi yatmaktadır. Garip bir biçimde Fraunhofer birinin sevgilisinin eli örneğinden yola çıkarak kuramlarını kusursuz, yaşayan tamamlanmışlık üstüne kurar. Ona göre insan sanatta ya başarıya ulaşır ya da rezil olur. Bir el, madem o örneği verdim, sadece bedene bağlanmaz, kavranması ve yansıtılması gereken bir düşünceyi ifade edip sürdürür. 394. Biraz ileride Raffaello hakkında yapılan bir tartışma sırasında her figür bir dünyadır iddiasında bulunur. 395. Fraunhofer, azizen burada bir kadın, şurada bir heykel, daha ötede bir kadavra. 393 diye üsteleyerek Forbes'ın azizesini eleştirirken yine de eserin belirli kısımlarının kendi ayakları üstünde başarıyla durduğu sezilir. Şurası titreşiyor ama şurası hareketsiz. Hayat ve ölüm her ayrıntıda birbiriyle savaşıyor. 393. Öykünün parçalarından en etkili olanı ise anlatının sonunda bizi büsbütün gafil avlayan yerdir. Kadın bedenlerinin kendi kontrollerinden çıkarak cinsiyetçi ve tek taraflı bir ekonominin nesneleri olarak hareket ettikleri bir taciz atmosferini vermesi nedeniyle çarpıcı olan sahnede Fraunhofer önce hırçın güzelinin başka bir erkeğin bakışlarıyla kirlenmesine asla izin vermeyeceğini belirtir. Hemen arkasından Pusa'nın genç sevgilisinin çıplak bedenini görme karşılığında buna razı olur. Bunun şaheserine gereken son fırça darbelerini vurabilmesi için bir esin kaynağı olacağı söylenmiştir ona. Pusan bu teklif karşısında önce dehşete kapılır ama sonra boyun eğer. Ne de olsa Fraunhofer hem meslektaşım hem de büyük usta, üstelik karşılığında bana kendi kadınını göstermeye söz verdi diye geçirir içinden. Ancak bu takasın sonucunda ortaya çıkan hırçın güzelin bedeni değil, yalnızca olağan dışı bir parçasıdır. Fraunhofer, Pusa'nın genç sevgilisini gördükten sonra artık bitmiş olan portresinin üstündeki örtüyü sevinçle açtığı zaman, Porbus'la Pusan bir ayağın sadece küçük bir bölümünü görünce şaşırıp kalırlar. Çizgi ve renk karmaşasının altında tuvalin bir köşesinde zorlukla seçilmektedir. Porbus ve Pusan'ın yanı sıra okur açısından da hem hoş hem düş kırıcı, fantastik ve pekala gerçek bir parçadır. Hoş olmasının nedeni akla pek çok şey getirmesidir. Çünkü öykü, okura o parçayı tamamlayacak ögeleri tamamlaması ve Fraunhofer'ın sıkıntıyla "Person ne nous agresse qui est dessous" alttakiler için kimse bizi kutlamaz 398 diye yakınmasındaki istisnai durumu görmesi gerektiğini öğretmiştir. Fantastiktir çünkü canlı gibi duruşu o tekinsiz çizgi yığınının altında kalan mükemmel bir genç kadını, metnin hem durmadan ertelediği hem de bize bunun mümkün olduğuna inandırarak boş umutlar verdiği bir mükemmelliği işaret eder. Örneğin, öykünün başında Fraunhofer'ın yaşlı üstadı Büyük Mabus'un kralı boyalı kağıttan bir kostümle nasıl kandırdığı anlatılmıştır. O halde hırçın güzel neden canlı olmasın? Genç Pusa'nın gözünden Fraunhofer'ın bakışlarındaki olağanüstü parlaklığı da görürüz. İçine giren bir cinin bazen ellerini iradesi dışında nasıl çılgınca oynattığını da. 398. Ayrıca Porbus'un azizesinin Fraunhofer tarafından nasıl yeni bir resme ama ışıkla yıkanmış bir resme dönüştürüldüğünü izleriz. 397. Biz de diğerleri gibi ne zamandır gizli kalmış hırçın güzeli bekliyoruz ve onlarla birlikte tamamen hayat bulmasını, o haliyle tuvalden aşağı inmesini umut ediyoruz. Bu müthiş imkansızlığın gerçekleşmesini ummamıza ramak kalıyor. Fakat sonunda kadın görünmüyor ya da en azından Porbus ve Pusa'nın gözüne değil, işte fantastik olan bu. Eğer Fraunhofer'ın söz verdiği gibi kadın nefes alıp ayağa kalksaydı, o zaman karman çorman renk yığınları daha imkansız, daha afallatıcı görünürdü. Porbus'la Pusan bu minicik ayağa hayran kalıp taş keserler ama kadını tepeden tırnağa görme umutlarının suya düşmesiyle hayal kırıklığına uğrarlar. Fraunhofer neşe içinde, oysa yanılıyorlardır, bir kadının karşısındasınız ama siz bir tablo arıyorsunuz, 411 diyerek onların merakını dile getirirken, iki adamın tek gördüğü, ateşe verilmiş bir kentin yıkıntılarının arasından çıkıvermiş Paros mermerinden bir Venüs büstü gibi 412 görünen küçük bir parçadır. Ona hayat verecek son fırça darbesi, Fraunhofer'ın ince ayrıntıları üst üste koyarak sevgiyle yakalamaya çalıştığı bütünlük, ancak abartılı bir betimlemeye, fazla sayıda parçaya, sınırlandırılmaya çalışılmış olsa da ne tamamlanabilen ne de çizgiyi aşması engellenebilen bir betimsel sürece yol açmıştır. "Ah doğa, doğa!" diye haykırmıştır Fraunhofer daha önce. "Seni kaçarken kim yakalayabildi? Bakın, tıpkı cehalet gibi fazla bilginin sonu da inkara varıyor. Eserimden kuşku duyuyorum işte." 401. Bu hikayeyi fevkalade bir şekilde ele alan Michel Serrault, hırçın güzelin bir tür türbülans, bir kabarmış deniz, bir de mütemadiyen kaçan Proteus olarak anlaşabileceğini yazmıştır. Her görünüm, her deneyim aydınlatıcı ve karartıcı bir işaret fişeği imgesidir. Hem parlaklık hem karartma. La Belle Nauseuse 35. Kadın ne bir resimdir, ne bir temsil, ne de sanat eseri diye devam eder Sarah. Ancak her kesiti, her görünümü, her temsili nihayetinde her sanat eserini örten kara kutudur. 35. Böyle bakıldığında aşırı olmak bir yana, enerji üreten sınırsız bir kaynağı temsil etmektedir. Üstelik bu açıdan Fraunhofer'ın başarısız olduğu yargısına varmak o kadar da kolay değildir. Eğer bu aradan çıkan parça tıpkı Poussin'la Porbus'un aklına geldiği gibi canlıysa, Porbus'un birdenbire haykırdığı gibi altında bir kadın yatması pekala mümkün olabilir. 412. Ve kadın da tıpkı bu tek parça gibi enfes ve diri olabilir. Eğer Fraunhofer onu 10 yıl boyunca gözlerden uzak tutmayı başardıysa, şimdi kadını kaplayan karmaşık çizgileri bağrına basarken, onları fazlalık olarak değil, koruyucu bir tabaka gibi görüyordur belki. Ya da eğer kadın orada değilse, Fraunhofer ressam olarak onu tas tamam resmetmiş ama aşığı olarak ve erotiğin retoriği gereği sadece ayağının güzelliğini mükemmelleştirmiş olabilir. Hangisi olursa olsun, mükemmellik konusunda kararı verirken, görmediğimiz kadın yerine, gördüğümüz ayağa ölçüt alacağımızı umut etmiş olabilir. Bu öykünün ihtişamı, yalnızca sanatta erişilmesi gereken bir doygunluk, hayat vermek anlamına gelen bir tamamlama ihtimali olduğunda ısrar etmesinden değil, aynı zamanda parçadan alınan hazzı zekice bütün arayışın içine gizlenmiş bir hazzı dönüştürmesinden ileri gelmektedir. Fraunhofer'ın şaheserine gelince, işte o sadece bazıları için bilinmeyen tek mükemmel parça olabilir. Nasıl kafa yorarsak yoralım, Fraunhofer, İzlerini kurnazca örterek ressam dostlarına yalnızca kendi hırçın güzelinden bir esinti bırakmıştır. Nasıl Fraunhofer'ın yanında yetiştiği üstadı Mabuse sırlarını ona ifşa etmeden öldüyse, Fraunhofer da onun ölümüne feryat eder. "Ah Mabuse, ah üstadım, sen bir hırsızmışsın, giderken hayatı da yanında götürmüşsün meğer. 396. Benzer bir tavırla Franauer'ı yaratan anlatıcı da en başından beri bu figürü güç bela canlandırabildiğinden şikayet eder ve sonunda daha resim tamamlanmadan Pusan'da okur da son defa göremeden onu yok eder. Franauer'ın yarattığı kadını Porbus'le Pusan'ın görmedikleri o feci günün ertesinde Porbus bir kez daha yaşlı ressamı ziyarete gittiğinde tuvallerini yaktıktan sonra öldüğünü öğrenir. 414. Betimleme ve hikaye düzeyinde hem dil hem de resim alanında metnin imgeleri fena halde eksik kalırken, öykünün kendisi de eksiklikler rüzgarına kapılıp kaybolur. Kısım kısım, renk renk idrak edilen hırçın güzelin yaratım süreci, anlatısal temsilin temelindeki betimsel kırılmaya dair özel bir örneğe dönüşür bir anlamda. Bu kırılma, parçalar kadar betimleyici abartının da izlerini taşır. İkisi de hem fantazmadır hem de eksik bir yönleri vardır. Her ne kadar resimsi kökenden gelseler de ikisi birden dilde neyin nasıl baştan çıkarıcı olduğunu gösteren Roland Barthes'ın belirttiği gibi bir şeyin neredeyse söze döküldüğü, neredeyse tasvir edildiği parlayan anlardır. Bir görünüp bir kaybolma anları eş zamanlı sahnelenmektedir. Bunu insan bedeni kılığında bir tür erotizm olarak tahayyül etmekle ilgili şöyle der Barthes. Bedenin en erotik yeri giysilerin açıldığı yer değil midir? Metinsel ağzın sözünün geçtiği sapkınlıkta erotik bölgeler bulunmaz. Psikanalizin dediği gibi erotik olan aralıklardır. Örneğin, pantolonla kazak gibi iki giysi arasında, önü açık gömlek, eldiven ve kol manşeti gibi iki kenar arasında parlayan ten erotiktir. Baştan çıkarıcı olan işte bu parıldamadır. Daha doğrusu bir görünüp bir kaybolmanın sahnelenmesidir. Le plaisir de texte. 19. Barthes'a göre erotik bölgenin sorumlusu beden değildir. Onu kapatan giysi, erotik anı açığa çıkarır. Tıpkı Bazan öyküsünde orada bulunmanın stratejik olarak orada bulunmamayla vurgulandığı gibi. Örttüğü şeyle neyi ortaya çıkardığını, ondan alacağımız hazzın niteliğini neyin belirlediğini söylemez metin. Bu da Flaubert'in Madame Bovary'sinde hikayenin anlatıcısının Emma hakkında konuştuğu bir pasajı çağrıştırır. Eteklerini kaldırıp tutsa da uzun elbisesi ayaklarına takılıyordu. Hemen arkasında yürüyen Rodolf, kadının siyah giysisiyle siyah ayakkabısının arasından beyaz çoraplarının zarafetini fark edince sanki onun çıplak teninden bir parça görmüş gibi oldu. Ancak Barthes'ın metni ve tarif ettiği dil, olmadığını söylediği erojen bölgeleri bir eliyle verip öbürüyle alırken Bazan öyküsü bizden küçük bir ayağı esirgemez. Parça ve bütün oyununun önünde ve arkasında bu öykü karmaşık olduğu kadar kaçamak olan bir erotizmi ele verir. Belli ki Franauer'ın tamamlamayı umut ettiği beden, şaheser bir kadına aittir ya da pazarlık ederek şöyle bir bakmaya izin aldığı Pusan'ın genç sevgilisinin ilham verdiği son fırça darbesidir. Tabii dostlarının gözünde uyguladığı yöntemin yarattığı sonuçtan kurtulup geride kalabilmiş tek küçük parçanın kadının ayağı olması şaşırtıcı değil. Fantastik anlatı parçalara ayırmaktan en çok zevk alacağı nesneler konusunda tarafsız olmaktan uzaktır. Başka yerlerde olduğu gibi burada da parçalamak düpedüz erotizmle ilişkilidir. Öte yandan Kaya Silverman'ın işaret ettiği üzere erotizm hemen her zaman dişi kılığında yontulur. Fassbinder and Lacan, 68-69. Yalnızca temsilin etki alanında kalsak bile, burada betimsel düzlemin ötesinde de bir tür gülücükler saçan kediye dönüşen baştan çıkarma oyunu sergilenmektedir. Bazan öyküsünde hırçın güzelin parça parça ortaya çıkışı resim içerisinde de betimlemenin ölçülü hareketlerini tekrar ederken, betimsel parçalama anlatıya yönelik bir muziplikle katmerlenir. Lezzete lezzet eklendikçe hikaye portreye dönüşür, tablonun seyri tutarlı bir görüntü yaratmaya başlar ya da bitirmeyi başaramaz. Aslında öykü sonuca ulaşamaz. Genç Nicolas Puza'nın ilk sevgilisinin kapısını çalmayı göze alamayan bir aşık misali, okurun önünde tereddüt ederek kararsız kaldığı ilk satırlarda boşa umut vermiş olurlar. 389. Bu gecikme durumunun varacağı sonuçsa, önce gençlik hırsının ihtişamına övgüler düzülürken ertelenir, öykünün odağına oturacak olan tuhaf, yaşlı adamın ansızın çıka gelmesiyle de tatsızlaşır. Nihayet ikisi, Porbus'un stüdyosuna girdiklerinde genç Puzan'a dair görüşümüz tekrar bir kenara itilir. Metnin bundan sonraki 8 sayfası boyunca yaşlı ressamlardan hiçbiri genç olanla ilgilenmeyecektir. Nihayet onunla ilgilenip adını sorduklarında yanıtını çizdiği resimlerden birinin altına yazarak verir. Bu imzaysa temsilin bir daha başka bir temsil şekline ertelenmesi anlamına gelir. Nöden'in Honneur ou la Vision 1801 adlı bir 19. yüzyıl fantastik öyküsünde de aynı durum söz konusudur. Öykü tam ortasında duran bir takım parçaları yansıtırken, anlatının her kademesine yayılan parçalı anlarla aralıklı parlamaların örgüsünü gözler önüne serer. Burada anlatıcı, bir delikanlının hikayesine hayran kalır. Bir gece karşısına çıkan bu genç adam, ona kendisini elinden geldiğince aşamalı olarak göstermiştir. Önce ayaklarının önünde yükselen bir gölge görür, sonra bir karaltı, hemen arkasından bir silüet ve nihayet üstü başı darmadağın sıska bir delikanlı. Anlatıcı genç adamla birkaç kez karşılaşacak, delikanlı sevdiği kadını takip ederken o da adeta takıntılı bir tutumla adamın hikayesinin peşine düşecektir. Öykünün sonuna doğru genç dostunu bir hastanede ölmek üzereyken bulan anlatıcı, onun biricik aşkı Octavie'yi sonunda bulduğunu öğrenir. Delikanlı açıkladığı gibi kadının elini her an 20 kendisine uzattığını görür, o konuştukça anlatıcı da gencin başının yanındaki yastığın üstünde bir el izi görmüş gibi olur. Bu son sahne, olağanüstü izin aklı başında bir anlatıcı tarafından nakledilmesi bakımından merak uyandırır. Yine bu sahne, üç ayrı takibin kademeli ilerlemesini bir araya getirir. Octavie'nin genç adam tarafından takibi, anlatıcının delikanlıyı takibi ve okurun anlatıcıyı takibi. Her biri bir yandan ayrı bir portrede birleşirken, imgesi öykünün sonunda çarpıcı bir şekilde beliren güzel eli kendilerine göre taklit eden değişken parçalardan kurulu kırılgan bir uyum meydana getirirler. Benzer bir etki uyandıran Hoffmann'ın Der Sandmann 1816 adlı öyküsünde, anlatıcı bir seferde yalnızca bir kısmını sunabildiği bir hikaye aktarmak zorunda kaldığı için duyduğu ıstırabı belli eder. Asıl istediği harikulade, muhteşem, müthiş, keyifli, korkunç ne varsa her şeyi ilk kelimeye güzelce toplamak, sonra da hepsini tek bir elektroşok halinde iletmektir. 18. Fakat onun yerine kullandığı metafor, eğretileme bu tartışmaya uygundur. Önce birkaç arsa desen karalayan, arkasından azar azar sürekli biraz daha renk ekleyen portre ressamı gibi yol alacağını söyler. 19. Nathaniel'ın Clara ile ilişkisini, Olympia'ya Spallanzani'nin yarattığı güzeller güzeli robot, Abba'yı yakmasına, Kapalıyız, simya deneyleri yapmak için akşam geç vakitlerde eve gelen babasının hain dostuyla karşılaşmalarına ve aynı zamanda kendi anlatıcı aktardığı öyküyle kurduğu sorunlu ilişkiye dair hikayeleri örerken, bu projenin imkansızlığını anlar. Üstelik anlatısal kırılma, betimsel parçalanmanın şiddetine kendi ağırlığını kattıkça, bütün bu hikayelere bedenin parçaları saçılır. Kapalıyas'ın hikayesine burnundan solumaları ve ayaklarını yere vurması, kıllı yumrukları 8 ve bir akşam kendisini gözetlerken yakaladığı Nathaniel'ın elleriyle ayaklarının nasıl işlediğini doğru dürüst görmek için çocuğun bacaklarıyla kollarını bidasından sökmeye kalktığı an damgasını vurmuştur. 10. Nathaniel sonradan Clara ile hayatına zaman zaman burnunu soktuğu için onu kara yumruk 23 diye çağırırken, onun hakkında hatırladığı bölük pörçük şeyler ileride işportacı Coppola figürüyle ve özellikleriyle tekrar tekrar karşısına çıkmaya devam edecektir. Dersanman'da, Honneur ou la Vision'da tıpkı bilinmeyen şaheser gibi parçaya dilde olduğu kadar anlatısal stratejide de öncelik verilir. Hawthorne'un hikayelerinden birinde anlatıcının belirttiği gibi belli bir büyüleyicilik ama tarifsiz farklılık vardır ki bir resmi, bir imgeyi ya da bir gölgeyi daima aslından çok daha cazip kılar. Fantastik anlatının sürekli altını çizdiği ve sözle temsil düzeyinde yerine getirdiği işte bu farklılıktır. Hem betimsel kırılmanın yapısında hem de anlatısal açıdan ulaştığı etkide bu yazın biçimi bütün anlatılarda bulunan çok stratejik bir keşif yapmaya önem verir. Örtüden çok örtünün altındakini ya da bunun altında yatan bir güzelliği gün ışığına çıkarmakla övünür. Bazen öyküsünün esrarengiz bir şekilde temsilin kendisinin parçalarına ayrılmasını temsil etmek suretiyle bu biçimin üzerinde çalışmaya olanak verecek bir hareket noktası sağlamasının nedeni işte budur. Bunu yaparken kırılmanın başka alanlarına sıçrayacağına dair sonu gelmez tehdit yollarını işaret etmekten de geri kalmıyor. Ardından Fraunhofer'ın neşeli ama aynı anda dehşet içindeki sesiyle eksik parçacığın somut şiirselliği, kuramını ortaya atıyor. Son olarak Fraunhofer'ın hırçın güzeli, anlatıcının betimsel çabalarının bir iz düşümü olmanın yanı sıra, eksiltilmiş uzuvları ve tamamlanmayı istemesine rağmen ona direnmesiyle bizzat metin içinde uçuruma atılmış hale geliyor. Parçalı yapısında metin kendi parçalanışını kayda geçiriyor. Baştan çıkarıcı parçalarındaki erotik doğasını, kırık parçacıklarında ve fazlalıklarında fantastik olanı. İnsan merak ediyor, acaba fantastik öykünün beden dili, aslında kendine uyguladığı şiddetin dili, şiddeti de en mükemmel haz aldığı anlar mı? Bazen bilinmeyen şaheseri, resmedilemeyen bir resmin resmedilmesini öykülerken, öykülenemez bir metnin öykülenmesini anlatırken, kendisini neredeyse görünür olan kendi arzu nesnesine, kendi bilinmeyen şaheserine dönüştürüyor. Kendisi de sonsuz bir tasarıyı çağıran parçalı bir yapı oluyor. Çeviren Dilek Şendil, Bir Lord'a 1845. Bir. Jilet. 1612 yılının sonlarına doğru, soğuk bir Aralık sabahı, üstü başı pek ince görünüşlü bir delikanlı, Paris'te Grand Augustin sokağındaki bir evin kapısının önünde dolanıyordu. Tutulduğu kadın ne kadar hafif meşrep olursa olsun, ilk sevgilisinin kapısını çalmayı göze alamayan bir aşığın kararsızlığıyla, sokakta uzunca bir süre gidip geldikten sonra, nihayet eşiği aşıp, Üstad François Porbus'un evde olup olmadığını sordu. Basık tavanlı genişçe bir odayı süpürmekte olan yaşlı bir kadından olumlu yanıt alınca, kraldan nasıl bir kabul göreceğini bilemeyip endişelenen taze bir saray delikanlısı gibi, her basamakta dura dura merdivenleri ağır ağır çıktı. Döner merdivenin sonuna geldiğinde, sahanlıkta bir an duraladı. Marie de Médicis'in Rubens uğruna yüz çevirdiği, 4. Henry'nin ressamının çalışıyor olması gereken atölyenin grotesk kapı tokmağına dokunsun mu dokunmasın mı bilemedi. Delikanlı, büyük sanatçıların, gençliklerinin ve sanat aşklarının en ateşli çağındayken, bir dahinin ya da başyapıtın yanına yaklaştıklarında, yüreklerini titretmiş olması gereken o derin heyecanı hissediyordu. Bütün insan duygularında, bir mutluluk anı, şan şöhret yalan olup çıkana kadar azalarak devam eden soylu bir coşkunun doğurduğu narin bir çiçek vardır. Bu kırılgan duygular arasında aşka, şan şöhret ve mutsuzluğa yazgılı bir yaşamın tatlı çilesini çekmeye başlayan bir sanatçının toy tutkusu kadar, cüret ve çekingenlikle, müphem inançlar ve kesin cesaret kırılmalarıyla dolu olan o tutku kadar benzeyeni yoktur. Kendini bir ustaya takdim ederken yaprak gibi titremeyen, paradan yana hafif, dehadan yana yeni yetme birinin, kalbinde bir tel, eserinde bilmem nasıl bir fırça vuruşu, bir duygu, belli bir şiirsel anlatım eksik kalacaktır hep. Kendileriyle şişinen bazı farfaracılar, istikballerine çok erken inansalar da, onlar sadece ahmakların gözünde zekidirler. Böyle düşünülür. Yetenek bu ilk çekingenlikle, o tarifi imkansız utangaçlıkla ölçülecek olursa, genç yabancı gerçekten de yetenek sahibi biri gibi görünüyordu. Güzel kadınlar iş cilveleşmeye geldiğinde nasıl utangaçlıklarını kaybederlerse, şana şöhrete aday insanlar da sanatlarını icra ede ede bu duygudan kurtulmayı bilirler. Parlak başarılara alışmak kuşkuyu azaltır. Utangaçlık da bir kuşkudur belki. Had bilmezliğine o an kendisi de şaşan, fukaralığın ezdiği acemi sanatçı, tesadüf ona olağanüstü bir yardımda bulunmasa, 4. Henry'nin hayranlık uyandırıcı portresini borçlu olduğumuz ressamın yanına giremeyecekti belki de. Merdivenden yukarı yaşlı bir adam çıkıyordu. Delikanlı, kıyafetinin tuhaflığından, dantel yakalığının ihtişamından, yürüyüşündeki özgüvenden, bu şahsın ressamın ya hamisi ya da bir dostu olduğunu tahmin etti. Yol vermek için sahanlıkta geri çekildi ve bir sanatçının iyi tabiatını ya da sanatı seven insanların yardımsever karakterini teşhis edebilme umuduyla onu merakla inceledi ama bu yüzde şeytanca bir şey, özellikle de sanatçıları kendine çeken o tarifi imkansız şeyi gördü. Rabelais ya da Sokrates'inki gibi ucu kalkık, küçük bir burnun üzerinde çıkıntı yapan tümsekli ve açık bir alın, güleç ve buruşuk bir ağız, gururla havaya kalkmış sivri kır sakallı kısa bir çene, yaşlandıkça feri kaçmış gibi görünen ama içinde göz bebeklerinin yüzdüğü sedefli beyazlığın yarattığı kontrast nedeniyle şiddetli öfke ya da coşku anlarında mıknatıslı bakışlar atabileceği kesin, deniz yeşili gözler hayal edin. Adamın yüzü yaşın getirdiği yorgunluklarla daha da çok hem ruhu hem de vücudu kemiren o düşüncelerle tuhaf bir şekilde çöküp pörsümüştü de. Gözlerinde kirpik diye bir şey kalmamıştı ve çıkık kemerlerinin üzerinde kaş izleri güçlükle seçiliyordu. Bu başı, narin ve çelimsiz bir bedeninin üzerine yerleştirin. Etrafına bir balık bıçağının sapı gibi ince işli, kar beyazı bir dantel sarın. İhtiyarın siyah cepkeninin üzerine ağır bir altın köstek takın. Merdivendeki zayıf gün ışığının daha da fantastik bir hava verdiği bu şahsı, tam olarak olmasa da gözünüzde canlandırabilirsiniz. Rembrandt'ın bir tuvali çerçevesinden çıkmış, büyük ressamın kendine mal ettiği o karanlık atmosferde sessizce yürüyor dersiniz. İhtiyar, delikanlıya keskin zekasını gösteren bir bakış attı. Kapıya 3 kez vurdu ve gelip açan 40 yaşlarında hasta görünüşlü bir adama "Günaydın üstad" dedi. Forbes saygıyla eğildi, delikanlıyı ihtiyarın getirdiğini sanıp içeri aldı. Genç sanatçı, ressam doğmuş olanların, sanatın maddi süreçlerinden bazılarının gözler önüne serildiği, hayatlarında ilk kez gördükleri bir atölye karşısında hissedecekleri o büyülenmenin etkisinde olduğundan pek de tedirgin olmadı. Üstad Porbus'un atölyesini tonoza açılmış bir çatı penceresi aydınlatıyordu. Sehpada asılı duran, henüz 3-4 beyaz çizgi dışında dokunulmamış bir tuvalin üzerine vuran gün ışığı, bu geniş odanın köşelerindeki karanlık derinliklere ulaşamıyordu. Ancak bu kızıl loşlukta yolunu yitirmiş birkaç yansıma, duvara asılı bir ağır süvari zırhının karnında gümüşü bir payet tutuşturuyor, tuhaf yemek takımlarıyla dolu antika bir büfenin oymalı, cilalı pervazına ansızın ışıktan bir çizgi çekiyor ya da model olarak bir köşeye atılıvermiş, kırık geniş pileli ve sırma işli birkaç eski perdenin pütürlü dokusuna parlak noktalar konduruyordu. Sehpaların ve konsolların üzeri alçıdan anatomik modellerle, yüzyılların öpücüklerinin sevdayla parlattığı antik tanrıça büstleri ve parçalarıyla doluydu. Duvarlar yerden tavana kadar sayısız taslakla, üç renk kalem, kan kalemi ya da mürekkeple çizilmiş eskizlerle kaplıydı. Boya kutuları, yağ ve esans şişeleri, devrilmiş tabureler, ışınlarıyla Porbus'un solgun yüzünü ve tuhaf adamın fil dişi rengi kafatasını yıkayan, yüksek pencerenin yansıttığı halinin altına varmak için daracık bir yol bırakıyordu. Az sonra delikanlının dikkati bu karışıklık ve devrim döneminde şimdiden ünlenmiş olan, kötü günlerde kutsal ateşin korunmasını borçlu olduğumuz o dik kafalılardan birkaçının ara sıra görmeye geldiği bir tabloya takıldı. Bu güzel tuval, Mısırlı Meryem'i karşı yakaya geçiş bedelini ödemeye hazırlanırken gösteriyordu. Meride Messis'iz için yapılmış olan bu şaheser, dara düştüğü günlerde sahibesi tarafından satılmıştı. Yaşlı adam Porbus'e, "Azizen hoşuma gidiyor," dedi. "Bunun için sana kraliçenin verdiğinden 16 ekü fazlasını verirdim ama onunla rekabete girmek mi? Allah muhafaza." "Demek onu iyi buluyorsunuz." İhtiyar yaptı. "İyi mi?" "Hem evet hem hayır. Senin kadıncağız fena kotarılmamış, lakin yaşamıyor. Sizler bir figürü doğru çizip her şeyi anatomi kurallarına göre yerli yerine oturtunca işinizi bitirdiğinizi sanıyorsunuz. Şu yüz hattını paletinizdeki önceden karılmış bir ten rengiyle bir tarafı diğerinden koyu tutmaya özen göstererek boyuyorsunuz ve arada bir masanın üzerinde ayakta duran çıplak bir kadına baktığınız için doğayı kopya ettiğinizi sanıyor, ressam olduğunuzu, Tanrı'nın sırrını çaldığınızı hayal ediyorsunuz. Uf, söz dizimini eksiksiz bilmek, dil hataları yapmamak büyük bir şair olmaya yetmez. Azizine bak Porbus. İlk bakışta harikulade görünüyor ama ikinci bakışta tuvalin zeminine yapıştığı, vücudunun etrafında dolaşılamayacağı fark ediliyor. Bu sadece bir yüzü olan bir silüet ve kupe edilmiş bir figür, arkasını dönemeyecek, pozisyon değiştiremeyecek bir görüntü. Ben şu kolla tablonun zemini arasında boşluk olduğunu hissetmiyorum. Espas ve derinlik yok. Bununla birlikte perspektif kusursuz ve göğün renklerinin açılışı tam olarak verilmiş. Gel gelelim bu kadar övülesi çabalara rağmen, bu güzel bedenin hayatın ılık soluğuyla canlandığına inanmam imkansız. Bu kadar sıkı, yuvarlak bir boğaza dokunsaydım, herhalde mermer kadar soğuk gelirdi elime. Hayır dostum, bu fil dişi derinin altında kan dolaşmıyor. Hayat, şakakların ve göğsün kehribar rengi şeffaflığının altında birbirine dolanan damarları ve kas tellerini lal rengi çiğiyle şişirmiyor. Şurası titreşiyor ama şurası hareketsiz. Hayat ve ölüm her ayrıntıda birbiriyle savaşıyor. Azizen burada bir kadın, şurada bir heykel, daha ötede bir kadavra. Senin yarattığın suret tamamlanmamış. Sevgili eserine ruhunun ancak bir parçasını üfleyebilmişsin. Prometheus'un meşalesi ellerinde defalarca sönmüş ve tanrısal alev tablonun pek çok yerine değmemiş. Porbus yaşlı adama saygıyla sordu. Peki ama neden sevgili üstadım? Bu arada delikanlı ihtiyarı dövmemek için kendini zor tutuyordu. Ufak tefek ihtiyar, "Hah, işte," dedi. "Sen iki sistem arasında, çizimle renk arasında, eski Alman ustaların kılı kırk yaran soğukluğu, şaşmaz katılığıyla İtalyan ustaların göz kamaştırıcı ateşliliği, mutlu taşkınlığı arasında kararsız kalmış, bocalamışsın. Hem Hans Holbein'i ve Tiziano'yu, hem Albrecht Dürer'i ve Paul Vernosi'yi taklit etmek istemişsin. Kuşkusuz görkemli bir iddia ama sonuçta ne olmuş? Ne kuruluğun sarsıcı cazibesini elde edebilmişsin, ne de ışık gölgenin aldatıcı büyüsünü. Erimiş tunç zayıf kalıbını nasıl çatlatırsa, şurada da Tiziano'nun canlı ve sıcak rengi Albrecht Dürer'in cılız konturunu patlatmış. Başka yerlerde yüz hatları, Venedik paletinin muhteşem taşmalarına direnmiş, onları durdurmuş. Senin figür ne mükemmel çizilmiş ne de mükemmel boyanmış. Her yerde bu talihsiz kararsızlığın izlerini taşıyor. Kendini iki rakip tarzı dehanın ateşinde eritip bütünleştirecek kadar güçlü hissetmiyor idiysen, açık yüreklilikle ya birini ya ötekini seçmeliydin. Hayatın şartlarından birini gösterir gibi yapan birliği ancak böyle elde edebilirdin. Sen sadece ortalarda doğrusun. Konturların yanlış, birbirleriyle örtüşmüyorlar. Arkada bir şey olduğunu sezdirmiyorlar. İhtiyar Azize'nin göğsünü göstererek, "Burası doğru," dedi. Sonra tabloda omzun bittiği yeri işaret ederek ekledi. "Şurası da." Tekrar boğazın ortasına döndü. "Ama burada her şey yanlış. Nedenine niçinine girmeyelim, yoksa umutsuzluğa kapılırsın." Yaşlı adam arkalıksız bir iskemleye oturdu, başını ellerinin arasına alıp sustu. Porbus, "Üstad," dedi. "Ben bu boğazı çıplak modelde iyice incelemiştim oysa, ama bizim talihsizliğimiz doğada tuvalde verilmesi mümkün olmayan gerçek görsel etkilerin olması." İhtiyar despotça bir el hareketiyle Porbus'un sözünü keserek, "Sanatın görevi doğayı kopya etmek değil, ifade etmektir," diye sertçe bağırdı. "Sen değersiz bir kopyacı değil, bir şairsin. Başka türlü olsaydı bir heykeltıraş bir kadın bedeninin kalıbını çıkarır, yaptığı bütün o işlerden kurtulurdu. Sevgilinin elinin kalıbını çıkarmayı dene de bir koy önüne bakalım. Karşında hiçbir benzerliği olmayan korkunç bir kadavra bulursun. Birebir kopyalamadan sana o elin hareketini ve canlılığını verecek heykeltıraşın kalemini aramak zorunda kalırsın. Bize düşen canlı cansız varlıkların özünü, ruhunu, çehresini kavramaktır. Görsel etkiler, görsel etkiler. Onlar hayatın kendisi değil, arızalarıdır. Bir el, madem o örneği verdim, sadece bedene bağlanmaz, kavranması ve yansıtılması gereken bir düşünceyi ifade edip sürdürür. Ayrılmaz biçimde iç içe geçmiş olan görsel etkiyi nedeninden, şairin de, ressamın da, heykeltıraşın da ayırmaması gerekir. Asıl mücadele buradadır. Pek çok ressam sanatın bu kuralını bilmeksizin içgüdüleriyle başarıya ulaşır. Siz bir kadın çiziyorsunuz ama onu görmüyorsunuz. Doğanın sırrı böyle ele geçmez. Eliniz siz düşünmeden ustanızın atölyesinde kopya ettiğiniz modelin bir yenisini üretiyor. Biçimin mahremiyetine yeterince inmiyor, çizdiği dolambaçlarda ve kaçışlarında onu yeterince aşkla ve sebatla takip etmiyorsunuz. Güzellik çok ciddi ve zor bir şeydir. Kendisine bu şekilde erişilmesine asla izin vermez, onu teslim olmaya zorlamak için eşref saatini beklemeniz, dikizlemeniz, sıkıştırmanız, sımsıkı sarılmanız gerekir. Biçim efsanedeki Proteus'tan çok daha ele geçmez, gizleri çok daha bol olan bir Proteus'tur. Onu gerçek yüzüyle görünmeye ancak uzun mücadelelerden sonra mecbur edebilirsiniz. Oysa sizler onun sunduğu ilk, bilemediniz ikinci ya da üçüncü görüntüyle yetiniyorsunuz. Zafer kazanan savaşçılar böyle davranmazlar. O yenilmez ressamlar, bütün bu kaçamaklarda aldanmazlar. Doğanın kendini tüm çıplaklığıyla, gerçek ruhuyla göstermeye mecbur edildiği ana dek sebat ederler. Raffaello böyle çalışmıştır. İhtiyar, sanatın pirine duyduğu saygıyı göstermek için siyah kadife takkesini çıkarıp devam etti. Onun en büyük üstünlüğü, biçimi parçalamak ister gibi görünen o içten duygudan ileri gelir. Onun figürlerinde biçim bizde neyse odur, fikirleri, hisleri iletmeye yarayan bir vasıta, engin bir şiirdir. Her figür bir dünyadır. Modeli yüce bir ilham anında, bir ışık seli içinde görünmüş, bir iç sesle belirtilmiş, bir hayatın geçmişinde ifadenin kaynaklarını göstermiş olan ilahi bir parmakla fazlalıklarından arındırılmış bir portredir. Sizler kadınlarınıza etten güzel giysiler giydiriyor, saçtan güzel drapeler yapıyorsunuz. Peki ama sükuneti ya da tutkuyu doğuran, özel görsel etkilere neden olan kan nerede? Senin azizen esmer bir kadın ama şurası porbüsçüğüm, sarışın bir kadından. Demek ki sizin figürleriniz gözlerimizin önünde gezdirdiğiniz boyalı ve soluk hayaletlerden ibaret, bir de kalkmış buna resim ve sanat diyorsunuz. Bir evden çok bir kadına benzeyen bir şey yaptığınız için amacınıza ulaştığınızı düşünüyor, artık figürlerinizin yanına ilk ressamlar gibi Jurus Venustus veya Pulcher Homo diye açıklamalar yazmak zorunda olmadığınız için böbürleniyor, kendinizi harikulade ressamlar sanıyorsunuz. Daha değil benim cesur yoldaşlarım, o noktaya varmak için daha nice kalem tüketmeniz, nice tuval boyamanız gerekecek. Şüphesiz bir kadın başını böyle taşır, eteğini böyle tutar, gözleri olacaklara boyun eğmiş bu tatlı edayla süzülüp erir, kirpiklerin titrek gölgesi yanakların üzerinde böyle dolaşır. Bu hem böyledir hem de değil. Eksik olan nedir? Hiç denebilecek bir şey ama o hiç her şeydir. Sizde hayatın görünüşü var ama onun kabından taşan doluluğunu, belki de ruh olan, zarfın üstünde bir bulut gibi dolaşan artık neyse onu, uzun lafın kısası, Tiziano ve Raffaello'nun yakaladıkları o yaşam çiçeğini veremiyorsunuz. Burada vardığınız son noktadan hareketle mükemmel resimler yapılabilirdi belki. Ama sizler pek çabuk beziyorsunuz. Sıradan insan hayran oluyor. Gerçek sanat erbabı gülümsüyor. Tuhaf adam ekledi. Ah mabus, ah üstadım. Sen bir hırsızmışsın. Giderken hayatı da yanında götürmüşsün meğer. Sonra kaldığı yerden devam etti. Gene de bu tuval, Rubens denen o madrabazın resimlerinden, üzerine ateş kırmızısı zincifre serpiştirilmiş o flaman et yığınlarından, kızıl saç sağanaklarından, o renk cümbüşünden daha iyi. Sizde hiç değilse sanatın üç temel ögesi olan renk, duygu ve çizgi var. Delikanlı daldığı derin düşlerden sıyrılarak bağırdı. Ama bu Azize olağanüstü bey amca. Bu iki figürde Azize'nin ve teknecinin yüzlerinde İtalyan ressamlarınca bilinmeyen bir ifade inceliği var. Teknecinin kararsızlığını bu kadar iyi verebilmiş tek bir İtalyan ressamı tanımıyorum ben. Porbus yaşlı adama sordu. Bu ufaklık sizinle mi? Genç sanatçı kızararak cevap verdi. Tüh, cüretimi bağışlayın üstad. Ben adı sanı duyulmamış biriyim. İçimden geldiği gibi çizer, boyarım. İlim irfan kaynağı bu şehre daha yeni geldim. Porbus ona bir kırmızı kalemle kağıt uzatıp, öyleyse iş başına, dedi. Yabancı, Meryem'in hatlarını kağıda ustalıkla aktardı. İhtiyar bağırdı. Oo, adınız? Delikanlı kağıdın altına Nikola Poussin yazdı. Öyle çılgınca nutuk atmakta olan tuhaf şahıs, yeni başlayan biri için hiç de fena değil, dedi. Görüyorum ki önünde resimden konuşulabilir senin. Porbus'un azizesine hayran kaldın diye seni ayıplıyor değilim. Bu resim herkes için bir şaheser. Kusurlarını bir tek sanatın en derin sırlarına vakıf olanlar bulabilir. Ama madem ders almaya layık, anlama yeteneğine sahip birisin, bu eseri tamamlamak için ne kadar az şey gerekirdi sana göstereyim. Gözlerini sonuna kadar aç, dikkat kesil. Böyle bir öğrenme fırsatı bir daha karşına çıkmayabilir. Paletin, Porbus. Porbus gidip paletle fırçaları getirdi. Ufak tefek ihtiyar bir telaş kollarını sıvadı, baş parmağını Porbus'un uzattığı boya dolu alacalı palete geçirdi. İnceli kalınlı bir avuç fırçayı ressamın elinden koparırcasına çekip aldı. Sivri sakalı bir aşk fantezisinin sabırsızlığını yansıtan tehditkar hareketlerle kıpırdayıverdi. Fırçasını boyaya bularken bir yandan da dişlerinin arasından söyleniyordu. Bu renkleri de bunları yapanı da pencereden aşağı atmak lazım. Çiğlikleri ve sahtelikleri insana isyan ettiriyor. Bunlarla nasıl resim yapılır? Sonra hummalı bir telaşla fırçanın ucunu değişik boya yığınlarına batırıyor, ara sıra boya tayfının tamamını Paskalya yoğurtusunda söylenen o filii ilahisinde klavyesini bir uçtan ötekine kat eden bir katedral orkçusundan da hızlı kat ediyordu. Porbus ve Pusan kendilerinden geçmiş bir halde tuvalin iki yanında hareketsiz duruyorlardı. İhtiyar arkasına dönmeden, "Görüyor musun delikanlı?" diyordu. "Görüyor musun, üç ya da dört fırça dokunuşu ve maviye çalan ufak bir saydamla Azize'nin başının etrafında havanın dolaşması sağlanabilirmiş. Zavallı kadın bu basık havada boğuluyor ve kendini kapatılmış hissediyordu mutlaka. Bak şu kumaş katı nasıl da uçuşuyor şimdi. Onu hafif bir esintinin havalandırdığı nasıl da anlaşılıyor. Eskiden kolalanmış ve alttan iğnelerle tutturulmuş bir bez gibi duruyordu. Göğse vurduğum şu atlas parlaklığı bir genç kız cildinin tombul yumuşaklığını nasıl da iyi verdi. Kızıl kahve ile koyu kiremit rengi karışımı ton, kanın akacağı yerde donup kaldığı o büyük gölgenin kurşuni soğukluğunu nasıl da ısıttı fark ediyor musun? Delikanlı, delikanlı, sana burada gösterdiklerimi hiçbir usta öğretemezdi. Figürlere hayat vermenin sırrını yalnızca mabus bilirdi. Mabus'un bir tek öğrencisi oldu, o da benim. Benim öğrencim olmadı, zaten yaşlandım artık. Sen de bu gösterdiklerimden kalanını tahmin edecek kadar zeka var. Tuhaf ihtiyar bir yandan konuşuyor, bir yandan da tablonun her yerine dokunuyor, şuraya iki, buraya tek bir fırça darbesi konduruyordu ama bunlar o kadar isabetli dokunuşlardı ki gören yeni bir resim ama ışıkla yıkanmış bir resim derdi. Öylesine tutkulu bir coşkuyla çalışıyordu ki çıplak alnı boncuk boncuk terlemişti. Öylesine sabırsız, öylesine sarsıntılı küçük hareketlerle o kadar hızlı ilerliyordu ki genç Pusan'a bu tuhaf şahsın bedeninde ellerini fantastik bir şekilde tutup iradesine rağmen hareket ettiren bir şeytan varmış gibi geliyordu. İhtiyarın gözlerindeki olağanüstü parlaklık, bir direncin neticesi gibi görünen çırpınışları, bu düşünceye genç bir muhayyileyi etkilemesi gereken bir doğruluk payı katıyor gibiydi. İhtiyar, pat pat pat, işte nasıl da kıvama geliyor delikanlı, hadi benim küçük dokunuşlarım, bu buz gibi tonu kızıllaştırın bana, hadi ama, pat pat pat, diyerek hayatiyet eksikliğini işaret etmiş olduğu yerleri ısıtıyor, birkaç boya katmanıyla mizaç farklarını yok ediyor ve ateşli bir Mısırlı kadında olması gereken renk birliğini yeniden kuruyordu. Görüyor musun küçük, önemli olan sadece son fırça darbesidir. Porbus 100 tane vurmuş, ben sadece bir tane vuruyorum. Alttakiler için kimse bizi kutlamaz, bunu iyi belli. Nihayet o şeytan durdu ve hayranlıktan dili tutulmuş olan Porbus'le Pusan'a dönerek ''Hala benim hırçım güzel kadar etmez, gene de insan böyle bir eserin altına adını yazabilir.'' dedi. Bir ayna almak için ayağa kalktı, resme bir de aynadan bakıp ekledi. ''Evet, bu resmi imzalardım. Şimdi gidip yemek yiyelim. İkiniz de bana gelin. Füme jambonum ve iyi şarabım var. Hey gidi hey, kötü günlerden geçiyoruz ama biz gene de resimden konuşuruz. Bizde bunu yapacak güç var. Sonra Nikola Pusan'ın omzuna vurarak ekledi. İşte yetenek sahibi bir delikanlı. O an Normandiyalı gencin sırtındaki eski püskü ceketi fark etti Kemirinden meşin bir kese çekti, içini karıştırıp iki altın çıkardı ve ona göstererek, "Çizimini satın alıyorum," dedi. Yoksul insanların gururunu taşıyan acemi sanatçının utançtan kızarıp ürperdiğini gören Porbus, "Al," dedi. "Al hadi. Onun kesesinde iki kralın fidyesini ödemeye yetecek kadar para var." Üçü birlikte atölyeden aşağı indiler, sanattan konuşa konuşa Saint Michel Köprüsü yakınlarındaki güzel bir ahşap eve kadar yürüdüler. Evin süslemeleri, kapı tokmağı, bölmeli pencere çerçeveleri ve girişik bezemeleri Puzan'ı büyülemişti. Umut içindeki ressam kendisini birden alçak tavanlı bir salonda, harlı bir ateşin karşısında, iştah açıcı yemeklerle dolu bir masanın başında buldu. Üstelik olağanüstü bir şans eseri, temiz kalpli iki büyük sanatçı ile birlikteydi. Porbus, Poussin'in bir tablo karşısında afallamış durduğunu görerek, "Delikanlı," dedi. "O tuvale fazla bakmayın, yoksa umutsuzluğa kapılırsınız." Bu resim, alacaklıları tarafından uzun süre hapiste tutulan mabusun dışarı çıkabilmek için yaptığı Adem tablosuydu. Bu figür, sahiden de öylesine büyük bir gerçeklik duygusu veriyordu ki, Nicolas Poussin o andan itibaren ihtiyarın söylediği karma karışık lafların gerçek anlamını kavramaya başladı. Beriki tabloya hoşnut ama heyecansız bir havayla bakıyor, sanki "ben daha iyisini yaptım," diyordu. İhtiyar, "burada hayat var," dedi. "Zavallı ustam bu tabloda kendini aştı, ancak tuvalin zemininde gerçeklik hala biraz eksik kaldı. Adam capcanlı ayağa kalkıyor, az sonra bize doğru gelecek. Ama soluduğumuz, gördüğümüz, hissettiğimiz havadan, gökyüzünden, rüzgardan eser yok. Hem sonra buradaki sadece bir insan. Oysa doğrudan Tanrı'nın elinden çıkmış biricik insanda burada olmayan tanrısal bir şey olmalıydı. Sarhoş olmadığı zamanlarda bunu mabusun kendisi de kızgınlıkla söylerdi. Puzan endişeli bir merakla bir ihtiyara, bir Porbus'a bakıyordu. Ev sahibinin adını sormak ister gibi Porbus'a yaklaştı ama ressam parmağını gizemli bir havayla dudağına götürünce çok merak etmesine rağmen sustu. Porbus'un ona gösterdiği saygıdan ve bu salonda yığılı harikalardan ne kadar zengin ve yetenekli olduğu belli olan ev sahibinin adını er geç birkaç sözcükten çıkaracağını umdu. Koyu renk meşe lambriye asılı muhteşem bir kadın portresini görüp bağırdı. "Ne kadar güzel bir Giorgione!" İhtiyar, "Hayır," dedi. "Benim ilk çiziktirmelerimden birini görmektesiniz." Poussin saf saf, "Aman tanrım, demek resim tanrısının evindeyim," dedi. İhtiyar, bu övgüye uzun zamandır alışık biri gibi gülümsedi. Porbus, "Üstad Frenhofer," dedi. "O güzel ren şarabımızdan biraz getirebilir miydiniz bana?" "İki fıçı," diye cevap verdi ihtiyar. "Biri bu sabah güzel günahkarını görmekten aldığım zevkin karşılığını ödemek için, diğeri bir dostluk armağanı olarak." Porbus, "Ah," dedi. "Hala hasta olmasaydım da hırçın güzelinizi görmeme izin verseydiniz, figürleri doğal büyüklükte, yüksek, geniş ve derin bir resim yapabilirdim belki." İhtiyar heyecanla bağırdı. "Eserimi göstermek mi?" "Hayır, olmaz. Hala mükemmelleştirilecek yerleri var. Dün akşama doğru artık bitirdiğimi sandım. Gözleri nemli gibi göründü gözüme. Teni titreşiyordu. Saç örgüleri kımıldıyordu. Nefes alıp veriyordu. Dümdüz bir tuvalde doğanın yuvarlaklığını ve biçim kabartısını vermenin yolunu bulmuştum. Ama bu sabah gün ışığında hatamı gördüm. Ah, ben bu şanlı sonuca varmak için büyük renk ustalarını etüt ettim. Işığın piri Tiziano'nun tablolarını kat kat kaldırıp inceledim. O yüce ressam gibi ben de figürüme yumuşak ve kıvamlı bir macunla, açık renk bir tonla başladım. Zira gölge bir rastlantıdır. Bunu sakın aklından çıkarma küçük. Sonra eserime geri döndüm. Şeffaflığını giderek azalttığım renklerle, ara tonlarla en sert gölgeleri, en koyusuna varana dek karanlıkları verdim. Zira sıradan ressamların gölgeleri, ışıklı tonlarından başka türlüdür. Tahtadır, tunçtur, ne isterseniz odur ama gölgedeki ten değildir. Figürleri pozisyon değiştirecek olsa, gölgeli yerlerin aydınlanmayacağını, daha fazla ışık almayacağını hissedersiniz. Ben en ünlü ressamlardan pek çoğunun düştüğü bu hataya düşmedim. Bende beyazlık, en koyu gölgenin donukluğunun altından bile gösterir kendini. Pürüzsüz bir çizgi çektikleri için doğru desen yaptıklarını sanan bir sürü cahil gibi figürümün dış kenarlarını kuru bir şekilde göstermedim. Her şeyi en ince anatomik ayrıntılarına varana kadar yansıtmadım. Zira insan vücudu çizgilerle bitmez. Bu noktada heykeltıraşlar gerçeğe bizlerden daha fazla yaklaşabiliyorlar. Doğa iç içe geçen bir yuvarlaklar silsilesinden oluşur. Kesin konuşursak desen yoktur. Gülmeyin delikanlı. Bu söz size pek tuhaf geliyor olabilir ama bir gün sebebini anlayacaksınız. İnsan ışığın nesneler üzerindeki etkisini çizgi aracılığıyla fark eder. Ancak her şeyin içinin dolu olduğu doğada çizgi diye bir şey yoktur. Resim, biçim kabartılarını göstererek, yani nesneleri bulundukları ortamdan kopararak yapılır. Gövdeye görünüşünü veren sadece ışığın dağılımıdır. Bu nedenle ben yüz hatlarını durdurmadım. Konturların üzerine sarışın ve sıcak ara renklerden bir bulut yaydım. Böylece konturların zeminle buluştukları yerler parmakla gösterilemez oldu. Yakından bakıldığında bu iş bir pamuk yığınını andırıyor. Kesinlikten yoksun görünüyor ama iki adım uzaklaşınca her şey yeniden sıkılaşıyor, duruyor ve belirginleşiyor. Vücut dönüyor, biçimler öne çıkıyor, etraflarında havanın dolaştığı hissediliyor. Gene de hala hoşnut değilim, kuşkularım var. Belki de tek bir çizgi çizmemek gerekirdi. Bir figüre ortadan başlayıp ilkin en ışıklı çıkıntılara yoğunlaşmak, sonra da en karanlık kısımlara geçmek daha iyi olurdu. Kainatın ilahi ressamı güneş de böyle yapmaz mı? Ah doğa, doğa! Seni kaçarken kim yakalayabildi? Bakın, tıpkı cehalet gibi fazla bilginin sonu da inkara varıyor. Eserimden kuşku duyuyorum işte. İhtiyar biraz durdu, sonra kaldığı yerden devam etti. Ben 10 senedir çalışıyorum delikanlı. Ama iş doğayla mücadele etmeye geldiğinde 10 senecik nedir ki? Pygmalion efendi, tarihin yürüyen tek heykelini ne kadar zamanda yaptı biliyor muyuz? İhtiyar derin düşlere daldı. Gözlerini kırpmadan önüne bakıyor, mekanik hareketlerle bıçağıyla oynuyordu. Porbus alçak sesle, "İşte ruhuyla konuşuyor," dedi. Nikola Poussin bu söz üzerine açıklanamaz bir sanatçı merakına kapıldığını hissetti. Gözünde insanüstü bir varlık haline gelmiş olan bu ak gözlü, dikkatli ve alık ihtiyar, ona bilinmeyen bir alemde yaşayan bir masal cini gibi göründü. İnsanın ruhunda bin bir çeşit karışık düşünce uyandırıyordu. Memleketi anımsatan bir ezginin, bir sürgünün yüreğinde yarattığı heyecanı aktarmak nasıl olanaksızsa, bu türden manevi bir büyülenme olgusunu anlatmak da o kadar imkansızdır. Bu yaşlı adamın sanatın en güzel örneklerini küçümseyen edası, zenginliği, hali, tavrı, Porbus'un ona gösterdiği hürmet, genç Pusa'nın açıkça hayran olduğu ve Mabus'un Adem tablosunun yanında bile güzel olan Meryem başına bakılacak olursa, onu sanatın pirlerinin piri yapan, onca zamandır gizli tuttuğu, kuşkusuz sabır ve deha ürünü olan o eser, bu ihtiyardaki her şey insan doğasının sınırlarının ötesine geçiyordu. Nikola Poussin'in zengin muhayyilesinin bu doğaüstü varlığı seyrederken, berrak bir şekilde algılayabildiği tek şey, sanatçı doğasının eksiksiz bir imgesiydi. Kendisine onca güç emanet edilen ve bunları çoğu kez kötüye kullanan, soğuk aklı, burjuvaları, hatta bazı sanat meraklılarını bin bir meşakkatli yoldan peşi sıra sürükleyen o çılgın sanatçı doğası. Onlar götürüldükleri yerde hiçbir şey bulamazken, fantezilerinde sınır tanımayan bu beyaz kanatlı peri kızı orada ne destanlar, ne şatolar, ne sanat eserleri keşfeder. Alaycı ve iyi yürekli, bereketli ve yoksul sanatçı doğası. İhtiyar böylece coşku içindeki Pusa'nın gözünde ani bir başkalaşımla sanatın ta kendisi, sırları, tutkuları, hülyalarıyla sanat haline gelmişti. Fraunhofer tekrardan konuşmaya başladı. "Evet sevgili Porbus, ben şimdiye kadar kusur bulunamayacak bir kadınla asla karşılaşmadım. Konturları kusursuz güzellikte bir beden, bir ten ki..." cümlesini yarıda kesip sordu. "Peki ama eskilerin o bulunmaz Venüs'ü, o kadar çok aranan, güzelliğinin ancak dağınık parçalarına rastladığımız o tanrıçanın canlısı nerede yaşıyor? O ilahi, eksiksiz doğayı, ideal olanı bir an olsun, bir defacık olsun görebilmek için bütün servetimi verirdim, ah! Ey ilahi güzellik! Seni aramak için Araf'a kadar giderdim. Orfeus gibi sanatın cehennemine iner, oradan hayatı geri getirirdim." Porbus, Pusan'a, "Buradan gidebiliriz," dedi. "Artık ne duyuyor, ne görüyor bizi." Hayret içindeki delikanlı, "Atölyesine gidelim," diye karşılık verdi. Ah, ihtiyar tilki girişi tutmayı bildi. Hazineleri o kadar iyi korunuyor ki, bunu başarmamız imkansız. O sırrın üstüne gitmek için sizin akıl edip önermenizi beklemedim herhalde. Demek bir sır var. Porbus cevap verdi. Evet, yaşlı Fraunhofer, mabusun yetiştirmeyi istediği tek öğrencidir. Fraunhofer onun dostu, kurtarıcısı, babası oldu. Servetinin büyük bölümünü mabusun tutkularını tatmin etmek için harcadı. Karşılığında mabus da ona biçim kabartısının sırrını, figürlere o olağanüstü canlılığı verme yeteneğini miras bıraktı. Bizim ezeli hüsran kaynağımız onun sapiri olduğu o yeteneği öyle bir yetenek ki bir gün Şalke'nin huzuruna çıkarken giyeceği çiçekli Damasko'yu satıp parasını içkiye yatırmış, sonra da ustasına Damasko gibi boyadığı kağıttan bir giysiyle eşlik etmiş. Mabusun üzerindeki kumaşın olağan dışı parlaklığı imparatoru şaşırtmış ama yaşlı sarhoşun hamisine bunun için iltifatta bulunmak istediğinde sahteciliği anlamış. Fraunhofer sanatımıza tutkun bir adamdır. O diğer ressamlardan daha yükseği, daha ileriyi görür. Renkler üzerinde, çizginin mutlak gerçekliği üzerinde çok kafa yordu ama araştıra araştıra, sonunda tam da araştırmalarının konusundan kuşku duyar hale geldi. Umutsuzluk anlarında desen diye bir şey olmadığını, çizgilerle ancak geometrik şekiller yapılabileceğini ileri sürer ki bu doğruluktan uzaktır. Zira çizgiyle ve aslında bir renk olmayan siyahla bir figür yapmak mümkündür. Bu da tıpkı doğa gibi sanatımızın da sonsuz sayıda ögeden oluştuğunu ispatlar. Çizim bize bir iskelet verir, renkse hayattır. Ama iskeletsiz hayat, hayatsız iskeletten daha eksik bir şeydir. Hem bütün bunlardan daha doğru olan bir şey var. Bir ressamı ressam yapan pratik ve gözlemdir. Mantık ve şiir fırçalarla kavgaya tutuşursa, insan sonunda ressam olduğu kadar deli de olan bu ihtiyar gibi kuşkuya kapılır. O, talihsizliği zengin doğmuş olmak olan yüce bir ressam. Zengin olması aylaklık etmesine izin verdi. Siz onun gibi olmayın. Çalışın. Ressamlar tefekküre ancak ellerinde fırça varken dalmalıdır. Pusan artık Porbus'u dinlemiyordu. Hiçbir tereddüdü kalmamıştı. "Gireceğiz oraya," diye bağırdı. Porbus, genç yabancının coşkusuna gülümsedi. Bir gün kendisini görmeye gelmesini söyleyip yanından ayrıldı. Nikola Pusan ağır adımlarla Arp sokağına döndü, kaldığı mütevazı hanın önünden fark etmeden geçti. Harap durumdaki merdivenleri endişeli bir telaşla çıkıp üst kattaki ahşap dikmelerin taşıdığı bir çatı odasına girdi. Eski Paris evlerinin böyle basit ve hafif çatı örtüleri vardır. Poussin odanın ışık almayan tek penceresinin yanında bir genç kız gördü. Kız kapının sesini duyunca sevgi dolu bir hareketle yerinden fırlayıverdi. Kapının mandalına basış şeklinden gelenin Poussin olduğunu anlamıştı. "Neyin var?" diye sordu. Delikanlı sevinçten soluğu kesilerek bağırdı. Ben nasıl da ressam gibi hissettim kendimi. Şimdiye kadar şüphelerim vardı ama bu sabah kendime inandım. Büyük bir adam olabilirim. Artık zengin ve mutlu olacağız Jilet. Bu fırçalarda altın var. Ama birden sustu. Umutlarının büyüklüğünü imkanlarının vasatlığıyla karşılaştırınca ciddi ve güçlü yüzündeki sevinç ifadesi kayboldu. Duvarlar kara kalem eskizlerle dolu basit kağıtlarla kaplıydı. 4 tane temiz tuvali bile yoktu. O sıralar boya fiyatları yüksekti ve fukara asilzade paletinin neredeyse boş olduğunu görüyordu. Bu sefaletin ortasında içinde inanılmaz zenginliklerin, ruhunu kemiren kabına sığmaz bir dehanın varlığını hissediyordu. Onu Paris'e dostlarından bir asilzade, belki de kendi yeteneği getirmiş, burada karşısına ansızın bir sevgili çıkmıştı. Bu kız büyük bir adamın yanına gelip çile çekmeyi bilen, onun sıkıntılarını paylaşan, huyunu, suyunu anlamaya çalışan o soylu ve cömert ruhlardan biriydi. Başkaları nasıl lüksü taşımaktan, duygusuzluklarını göstermekten çekinmezlerse, o da aşktan ve sefalet çekmekten korkmuyordu. Jilet'in dudaklarında gezinen tebessüm bu çatı arasını altına boyuyor, gökyüzünün parlaklığıyla yarışıyordu. Güneş her zaman parlamıyordu ama o hep oradaydı. Kendisini aşkına vermiş, mutluluğuna ve acılarına tutunmuş, sanatı zapt etmeden önce aşkta kabından taşan dahiyi avutuyordu. "Dinle Jilet, yanıma gel," dedi. İtaatkar ve neşeli kız ressamın dizlerinin üzerine atladı. Tepeden tırnağa zarafet, tepeden tırnağa güzellikti. Bahar kadar iç acıcıydı. Kadının bütün zenginlikleriyle donanmıştı ve onları güzel bir ruhun ateşiyle aydınlatıyordu. Poussin, "Tanrım!" diye bağırdı. "Ona söylemeye asla cesaret edemeyeceğim." "Bir sır mı?" diye sordu kız. "Bilmek istiyorum." Poussin dalıp gitmiş gibi durdu. "Konuş hadi, Jilet, zavallı sevgilim benim. Yoksa benden bir şey mi istiyorsun?" "Evet." Jilet hafiften somurtkan bir ifadeyle, "Geçen günkü gibi gene karşında poz vermemi istiyorsan," dedi, "buna bir daha asla razı olmam. Zira öyle anlarda gözlerin bana hiçbir şey söylemez oluyor. Bana baktığın halde beni düşünmüyorsun. Beni başka bir kadının resmini yaparken görmek hoşuna mı giderdi? Belki ama iyice çirkin olursa." Poussin ciddi bir sesle, "Pekala," diye devam etti. "Ya gelecekteki şan ve şöhretim için, büyük bir ressam olmam için gidip bir başkasına poz vermen gerekseydi?" "Sen beni denemek istiyorsun. Gayet iyi biliyorsun ki gitmezdim." Poussin yüreğinin taşıyamayacağı kadar büyük bir acıya ya da sevince yenik düşen bir adam gibi başını göğsüne eğdi. Jilet onu yıpranmış ceketinin kolundan çekerek, "Dinle Nick," dedi. "Sana söyledim, senin için canımı veririm ama ben sana asla hayattayken aşkımdan vazgeçerim diye bir söz vermedim." Poussin haykırdı, "Aşkından vazgeçmek mi? Kendimi başka birine öyle göstersem beni sevmez olursun. Ben de kendimi sana layık görmez olurum. Senin kaprislerine uymaktan daha doğal ve kolay ne var? Senin aziz iradene boyun eğmekten kendime rağmen mutlu oluyorum ben. Hatta bundan gurur duyuyorum. Ama bir başkası için, oh!" Ressam kızın dizlerine kapanarak, "Affet beni Jilet'im," dedi. "Ben sevilen bir adam olmayı, şan şöhret sahibi olmaya yeğlerim. Sen benim için servetten de, itibardan da değerlisin. Hadi, at fırçalarımı, yak şu eskizleri. Yanıldım. Benim asıl istidadım seni sevmek. Ben ressam değilim, aşık bir adamım. Sanatın da sırlarının da canı cehenneme." Kız ona büyülenmiş gibi mutlulukla, hayranlıkla bakıyordu. Sözü geçen oydu. Uğruna sanatın unutulduğunu, bir günlük tanesi gibi ayaklarına atıldığını seziyordu. Pusan kaldığı yerden devam etti. Halbuki ihtiyarın teki. Sendeki kadından başka bir şey göremeyecek. O kadar kusursuzsun ki. Jilet sevdiğinin onun için yaptığı bütün fedakarlıkların karşılığında aşk kuruntularından vazgeçmeye hazırdı. Sevmeyi bilmek lazım dedi. Ama bu beni mahvedecek. Ah, senin için kendimi mahvetmek. Evet, bu çok güzel bir şey. Ama beni unutacaksın. Of, bu aklına gelen ne kadar da kötü bir düşünce. Pusan bir tür pişmanlıkla, aklıma geldi ve seni seviyorum dedi. Demek alçağın tekiyim. Jilet, peder Erdoğan'a danışsak mı dedi. Yo, hayır, bu aramızda bir sır olarak kalsın. O halde gideceğim ama sen orada olma, dedi kız. Hançerin elinde, kapıda bekle. Bağırırsam içeri girip ressamı öldür. Artık gözü sanatından başka bir şey görmeyen Pusan, Jilet'e sıkı sıkı sarıldı. Jilet yalnız kaldığında, artık beni sevmiyor, diye düşündü. Verdiği karar için şimdiden pişmanlık duyuyordu. Ama çok geçmeden pişmanlığından daha da acımasız bir korkunun pençesine düştü. İçinden yükselen korkunç düşünceyi zihninden uzaklaştırmaya çalıştı. Ressamın eskisi kadar saygıya değer olmadığı kuşkusuyla onu şimdiden daha az seviyor gibiydi. İki. Catherine Lescaut. Pusan'la karşılaşmalarından 3 ay sonra Forbes Üstad Fraunhofer'ı görmeye geldi. İhtiyar o sırada tıbbın matematikçilerine inanılacak olursa nedeni sindirim bozukluğu, gaz, hararet ya da bel çevresindeki kalınlaşmalar, ruhiyatçılara göre ise manevi yapımızdaki kusurlar olan kerameti kendinden menkul o derin bezginliklerden birinin pençesindeydi. Oysa adamcağız esrarengiz tablosunu tamamlamaya çalışmaktan yorgun düşmüştü, hepsi bu. Siyah deri kaplı, oymalı, geniş bir meşe koltukta bitkin bir halde oturuyordu. Forbes'e melankolik havasını üzerinden atmadan iç sıkıntısını kabullenmiş bir adamın bakışıyla baktı. Forbes, üstad, dedi. Bruges'de aramaya gittiğiniz lacivert kötü mü çıktı? Yeni beyazımızı ezip ufalayamadınız mı? Yağınız huysuzluk, fırçalarınız aksilik mi ediyor? İhtiyar, heyhat, dedi. Bir an eserim tamamlandı sandım ama birkaç ayrıntıda yanılmışım tabii. Şüphelerimi gidermeden sakinleşemeyeceğim. Seyahate çıkmaya karar verdim. Türkiye'ye, Yunanistan'a, Asya'ya gidip bir model arayacağım. Tablomu farklı doğalarla karşılaştıracağım. Dudaklarında bir hoşnutluk tebessümü belirdi. Belki de, dedi, üst kattaki doğanın ta kendisidir. Bazen bu kadın bir solukla uyanacak ve kaybolup gidecek diye korkuyorum neredeyse. Sonra birden hemen yola çıkacakmış gibi ayağa kalktı. Forbes, oh oh, dedi. Sizi seyahat masraflarından ve yol yorgunluğundan kurtarmak için tam zamanında gelmişim desenize. Fraunhofer şaşkınlıkla sordu. Nasıl yani? Genç Pusan'ı seven bir kadın var. Emsalsiz güzelliğinde tek bir kusur bulunamayacak bir kadın. Ama sevgili üstadım, delikanlı onu size ödünç vermeye razı olursa, sizin de en azından bize tuvalinizi göstermeniz gerekir. İhtiyar ayakta, tamamen sersemlemiş bir halde kala kaldı. Sonunda acıyla bağırdı. Nasıl? Eserimi, karımı göstermek mi? Mutluluğumun üzerine iffetle örttüğüm peçeyi yırtmak mı? Ama bu korkunç bir fuhuş olur. Ben 10 yıldır bu kadınla yaşıyorum. O benim, sadece benim. Beni seviyor o. Ona fırçamı her dokunduruşumda bana gülümsemedi mi? Onun bir ruhu var. Ona benim kazandırdığım bir ruh. Üzerine benimkinden başka bir göz değecek olsa kıpkırmızı kesilir. Onu göstermek ha? Ama hangi koca, hangi aşık kadınının namusuna leke sürdürecek kadar alçalabilir? Saray için bir tablo yaptığında içine tüm ruhunu koymazsın. Saraylılara sadece boyalı mankenler satarsın. Benim resmim bir resim değil, bir duygu, bir tutku. O benim atölyemde doğdu. Orada bakir olarak kalmak zorunda. Oradan dışarı ancak giyinik olarak çıkabilir. Şiir ve kadınlar sadece aşıklarına çırılçıplak teslim olurlar. Bizler Raffaello'nun modeline, Ariosto'nun Angelica'sına, Dante'nin Beatrice'ine sahip oluyor muyuz? Hayır, ancak biçimlerini görüyoruz onların. Benim yukarıda kilit altında tuttuğum eser sanatımızda bir istisnadır. O bir tuval değil, bir kadın. Birlikte güldüğüm, ağladığım, konuştuğum, düşündüğüm bir kadın. Sen benim 10 yıllık bir mutluluktan öyle birdenbire üzerimden ceketimi atar gibi vazgeçmemi mi istiyorsun? Birdenbire baba, aşık ve tanrı olmayı bırakayım mı yani? O kadın bir yaratık değil, bir yaratı. Senin delikanlı gelsin, ona hazinelerimi vereyim. Correggio'nun, Michelangelo'nun, Tiziano'nun tablolarını vereyim. Tozdaki ayak izlerini öpeyim ama onu rakibim yapmak, utanç duyarım. Haha, ben ressamım ama ondan daha da çok aşığım. Evet, son nefesimde hırçın güzelimi yakacak gücü bulacağım ama onu bir erkeğin, bir delikanlının, bir ressamın bakışlarına katlanmaya mecbur etmek, hayır, hayır. Onu bir bakışıyla kirletecek adamı ertesi gün öldürürüm. Onu dizüstü çöküp selamlamazsan, dostum olduğun halde seni de o an öldürürüm. Şimdi taptığım kadını geri zekalıların soğuk bakışlarına, budalaca eleştirilerine sunmamı istiyor musun? Ah, aşk bir muammadır. Sadece yüreklerin derinlerinde yaşar ve bir adam dostu olan birine bile, işte sevdiğim kadın dediği an her şey biter. İhtiyar gençleşmiş gibiydi. Gözlerine bir parlaklık, bir canlılık gelmişti. Solgun yanakları pençe pençe kızarmıştı ve elleri titriyordu. Bu sözlerin söylenişindeki tutkulu şiddete şaşan Porbus, derin olduğu kadar yeni de olan bir duyguya nasıl karşılık vereceğini bilemiyordu. Fraunhofer'ın aklı başında mıydı yoksa deli miydi? Bir sanatçı fantezisine mi kapılmıştı? Yoksa dile getirdiği düşünceler büyük bir eserin, uzun doğum sürecinin bizde yarattığı o sözle anlatılamaz fanatizmden mi kaynaklanıyordu? Bu garip tutkuyla bir uzlaşma umudu var mıydı? Bütün bu düşüncelerin pençesinde kıvranan Porbus, ihtiyara ''Ama bu bir kadına karşılık bir kadın değil mi?'' dedi. ''Pusanda sevgilisini sizin bakışlarınıza sunmuyor mu?'' Fraunhofer, hangi sevgili diye cevap verdi. Onunki ona er geç ihanet edecektir. Benimki bana hep sadık kalacak. Porbus, pekala dedi. Artık bundan konuşmayalım. Ama size bahsettiğim kadın kadar güzelini, onun kadar kusursuzunu Asya'da bile bulamadan, tablonuzu tamamlayamadan ölebilirsiniz de. Fraunhofer, ooo tablom bitti bile dedi. Onu her gören, perdeli bir karyolada, kadife bir şilteye uzanmış yatan bir kadın gördüğünü sanacak. Yanındaki üç ayaklı altın bir sehpadan ıtırlı kokular yükseliyor. İçinden perdeleri tutan kordonların püskülüne dokunmak gelecek. Catherine Lescaut'un hırçın güzel denen güzel bir kibar fahişenin göğsünün soluk alıp verdikçe kıpırdadığını görür gibi olacaksın. Gene de emin olmak isterdim. Fraunhofer'ın bakışlarında tereddüde benzer bir şey fark eden Porbus, ''O halde Asya'ya gidin.'' diye karşılık verdi. Ve salonun kapısına doğru birkaç adım attı. O sırada Gillette ve Nicola Poussin, Fraunhofer'ın evinin yakınına varmışlardı. Genç kız tam içeri girmek üzereyken, ressamın kolunu bıraktı ve ansızın içine kötü bir şey doğmuş gibi geriledi. Gözlerini sevgilisine dikip boğuk bir sesle sordu. ''Burada ne işim var benim?'' ''Gillette, ben son sözü sana bıraktım. Her konuda sana uymak istiyorum. Sen benim vicdanımsın, şanım, şöhretimsin. Eve dön, belki daha mutlu olurum. Eğer sen benimle böyle konuşunca kendimin efendisi mi oluyorum sanki? Yo, hayır, ben bir çocuktan başka bir şey değilim artık.'' Sonra büyük bir çaba harcadığını göstererek ekledi. ''Hadi gidelim. Aşkımız bitse de, yüreğime uzun bir pişmanlık acısı yerleştiriyor olsam da, senin elde edeceğin şöhret Arzularına boyun eğişimin bedeli olmayacak mı? Girelim içeri. Paletinde hep bir anı olarak kalmak da yaşamak olacak benim için. İki sevgili evin kapısını açarken Porbus'la karşılaştılar. Gözleri yaşlarla dolu olan Jilet'in güzelliğine şaşan Porbus, yaprak gibi titreyen kızı tutup ihtiyarın karşısına götürdü. "Bakın," dedi. "Dünyanın bütün şaheserlerine değmez mi?" Frenhofer ürperdi. Jilet, çetecilerin bir köle tacirine sunduğu masum ve ürkek bir Gürcü kızının saflığı ve sadeliğiyle orada duruyordu. Yüzü utançtan kızarmıştı. Gözlerini yere eğmiş, ellerini yanlarına sarkıtmıştı. Her an takati kesilecekmiş gibi duruyor, gözyaşları ar duygusuna yapılan saldırıya isyan ediyordu. Pusan o an, bu güzelim hazineyi o çatı arasından çıkarmış olmanın kederiyle kendisine lanetler okudu. Yeniden sanatçıdan çok aşık bir adam oldu. İhtiyarın bir ressam alışkanlığıyla genç kızı adeta gözleriyle soyup en mahrem yerlerinin şeklini tahmin ederken gençleşen bakışlarını görünce içini bin türlü kuruntu kemirmeye başladı. O zaman gerçek aşkın o vahşi kıskançlığına yeniden kapılıp "Jilet, gidelim!" diye bağırdı. Bu ses tonunu, bu bağırışı duyan sevgilisi gözlerini sevinçle ona doğru kaldırdı. Onu gördü ve kollarına atıldı. Gözyaşlarına boğularak "Ah, demek beni seviyorsun," dedi. Acısını bastırmak için harcadığı çabadan sonra mutluluğunu gizlemeye gücü kalmamıştı. İhtiyar ressam "Ah, onu bana bırakın biraz," dedi. "Sonra Catherine'imle karşılaştırırsınız." "Razı oluyorum, evet." Frenhofer'ın feryadında gene aşk vardı. Yarattığı kadın suretiyle cilveleşiyor, bakiresinin güzelliğinin gerçek bir genç kızın güzelliğine üstün gelecek olmasının zevkine şimdiden varıyor gibiydi. Porbus, Pusa'nın omzuna vurarak, "Sözünden dönmesine fırsat vermeyin," diye bağırdı. "Aşkın meyveleri çabuk geçer, sanatınkiler ölümsüzdür." Jilet, Pusa'na ve Porbus'e dikkatle bakarak, "Onun gözünde bir kadından öte bir şey değil miyim yani?" dedi. Başını gururla kaldırdı ama Frenhofer'a kıvılcımlar saçan bir bakış attıktan sonra sevgilisine dönüp de kısa zaman önce Giorgione'nin eseri sandığı o portreyi bir kez daha hayranlıkla seyretmekte olduğunu görünce "Ah!" dedi. "Çıkalım yukarı. Bana hiç böyle bakmadı." Jilet'in sesiyle daldığı düşüncelerden uzaklaşan Pusan, "İhtiyar," dedi. "Bak şu hançere, bu genç kızın ağzından çıkacak ilk yakınma sözcüğünde kalbine saplarım onu, evine ateşe veririm. Hiç kimse kurtulamaz, anlıyor musun?" Nikola Pusa'nın yüzü kararmıştı, sözleri dehşet vericiydi. Genç ressamın bu tavrı, özellikle de bu jesti Jilet'i avuttu. Sevgilisinin kendisini resim sanatına ve şanlı geleceğine feda etmiş olmasını neredeyse bağışladı. Porbus ve Pusan sessizce birbirlerine bakarak atölyenin kapısında kaldılar. Mısırlı Meryem'in ressamı önce "Ah, işte soyunuyor, ihtiyar ona ışığın altına geçmesini söylüyor, onu resmiyle karşılaştırıyor" gibi birkaç cümle etmekte bir sakınca görmediyse de çok geçmeden yüzünden derin bir üzüntü okunan Pusan'ın haline bakıp sustu. Yaşlı ressamlar, sanatın yanında iyice önemsizleşen böyle kuruntuları taşımaz olurlar. Ama bu ikisi o kadar saf ve güzeldiler ki Porbus onlara hayran oldu. Delikanlı, eli hançerinin sapında, kulağı neredeyse kapıya yapışık bekliyordu. İkisi, karanlıkta ve ayakta, zalim bir hükümdarı vurmak için uygun anı kollayan iki suikastçıyı andırıyordu. İhtiyar mutluluktan ışıyarak, "Girin, girin," dedi. "Eserim kusursuz, artık gururla gösterebilirim onu." Dünya durdukça hiçbir ressam, fırça, boya, tuval ve ışık, güzeller güzeli kibar fahişe Catherine Lescaut'un karşısına rakip çıkaramayacak. Büyük bir meraka kapılan Porbus ve Pusan, her şeyin darmadağınık olduğu, toz toprak içindeki geniş bir atölyenin ortasına doğru koştular, sağda solda duvarlara asılı tablolar gördüler. İlk önce doğal büyüklükte yarı çıplak bir kadın figürünün önünde durup hayranlıkla baktılar. Fraunhofer, "Yok, onunla vakit geçirmeyin," dedi. "Bir duruşu etüt etmek için karaladığım bir tuvaldir. Hiçbir değeri yoktur." Sonra duvarlara asılı hayran olunacak kompozisyonları göstererek devam etti. "Bunlar da yanlışlarım." Böylesi eserlerin böyle küçümsenmesine şaşa kalan Porbus ve Poussin, bu sözler üzerine görmeye geldikleri portreyi aramaya başladılar ama bir türlü göremediler. İhtiyar, "İşte burada," dedi. Saçları darmadağınıktı. Yüzü doğaüstü bir heyecanla alev almıştı. Gözlerinden ışıklar saçılıyor, aşktan sarhoş bir delikanlı gibi kesik kesik soluyordu. "Ya," diye bağırdı. "Böyle bir mükemmellik beklemiyordunuz, değil mi? Bir kadının karşısındasınız ama siz bir tablo arıyorsunuz. Bu tuvalde öyle bir derinlik var ki, hava o kadar gerçek ki bizi saran havadan ayırt edemiyorsunuz. Sanat nerede?" Gitti, gitti, kayboldu. İşte bir genç kızın hatları, o hatların ta kendisi. Bedeni sonlandırır gibi görünen çizginin canlılığını, rengini iyi yakalamışım ama, değil mi? Havanın içinde sudaki balıklar gibi olan nesneler de aynı fenomeni sergilemezler mi? Bakın da hayran olun. Konturlar zeminden nasıl da ayrılıyor. Elinizi bu sırtın üzerinden geçirebilir misiniz gibi gelmiyor mu size? Gün ışığının nesnelerle bir araya gelişinin görsel etkilerini 7 yıl boyunca bunun için inceledim ben. Ya şu saçlar, bir ışık seliyle yıkanmıyor mu? Ah, nefes aldı galiba. Şu göğsü görüyor musunuz? Ah, kim diz çöküp de tapınmak istemez ona? Etleri titreşiyor. Durun, ayağa kalkacak. Poussin Porbus'e, "Siz bir şey görüyor musunuz?" diye sordu. "Hayır, ya siz?" "Hiçbir şey görmüyorum." İki ressam, mest olmuş ihtiyarı kendi haline bıraktılar. Resmi görmelerini engelleyen, gösterdiği tuvalin üzerine diklemesine vuran ışık mı diye baktılar. Bir eğilip bir kalkarak resmi sağdan, soldan, karşıdan incelediler. Bu titiz incelemenin nedenini yanlış anlayan Fraunhofer onlara, "Evet, evet, bu bir tuval," diyordu. "İşte çerçeve, işte sehpa, bunlar da boyalarım, fırçalarım işte." Sonra bir fırça kapıp saf bir hareketle onlara uzattı. Poussin sözde tablonun önüne geri dönüp, "Bu eski tüfek bizimle dalga geçiyor," dedi. "Ben bir sürü garip çizginin içine toplanmış, karma karışık renklerden başka bir şey görmüyorum burada. Boyadan bir duvar oluşturuyorlar sanki." Porbus, "Yanılıyoruz. Şunu görüyor musunuz?" dedi. Yaklaşınca tuvalin bir köşesinde biçimsiz bir sisi andıran bu renk, ton ve belli belirsiz gölge kaosundan dışarı çıkan çıplak bir ayağın ucunu gördüler. Ama ne ayak! Canlı bir ayak! Ağır ağır ilerleyen, akıl almaz bir yıkımdan kurtulmuş bu küçük parça karşısında hayranlıktan dona kaldılar. Bu ayak orada ateşe verilmiş bir kentin yıkıntılarının arasından çıkıvermiş, Paros mermerinden bir Venüs büstü gibi duruyordu. Porbus, yaşlı ressamın resmini mükemmelleştirdiğini sanarak, üst üste vurduğu boya katlarını Poussin'a göstererek, "Bunların altında bir kadın var," diye bağırdı. İki ressam gayri ihtiyari Fraunhofer'a döndüler. İhtiyarın neden mest olduğunu bulanık bir şekilde de olsa kavramaya başlamışlardı. Porbus, "Buna gerçekten inanıyor," dedi. İhtiyar kendine gelerek, "Evet dostum," diye karşılık verdi. İnsanın böyle bir eser yaratması için inanç sahibi olması, sanata inanması, eseriyle uzun süre birlikte yaşaması gerekir. Ben bu gölgelerden birkaçına ne emekler verdim. Bakın, şurada yanağın üzerinde, gözlerin altında hafif bir karaltı var. Onu doğada inceleseniz size tuvale yansıtılması imkansız gibi gelecektir. Ben bu görsel etkiyi vermek için az mı çile çektim sanıyorsunuz? Bu arada sevgili Porbus, çalışmama dikkatle bakarsan, sana konturları ve biçim kabartısını ele alma tarzı konusunda söylediklerimi daha iyi anlarsın. Göğsün ışığına bak da peş peşe fırça darbeleri ve boya kabartılarıyla gerçek ışığı nasıl yakaladığımı, aydınlık tonların ışıklı beyazlığıyla birleştirmeyi nasıl başardığımı gör ve tersine bir çalışmayla çıkıntıları ve boya pütürlerini silerek ara renklerde boğulmuş olan figürümün konturunu okşaya okşaya desen ve yapay yöntem fikrine varıncaya dek nasıl yok ettiğimi, ona doğanın görünümünü ve yuvarlaklığını nasıl verebildiğimi anla. Yaklaşırsanız yaptığım işi daha iyi görürsünüz. Uzaktan bakınca görünmez oluyor. Bakıyor musunuz? Şurada çok dikkat çekici bence. Fırçasının ucuyla iki ressama açık renk bir boya katmanını gösteriyordu. Porbus, ihtiyarın omzuna vurarak Poussin'a döndü. Çok büyük bir ressamın karşısında olduğumuzu biliyor musunuz? Dedi. Poussin ciddi bir sesle, o ressamdan da çok şair diye karşılık verdi. Porbus tuvale gıpta ile bakarak, bizim dünyadaki sanatımız burada biter, dedi. Poussin, sonra da göklerde yiter gider diye ekledi. Porbus, bu tuval parçasının üzerinde ne zevkler, ne hazlar var diye bağırdı. Dalıp gitmiş olan ihtiyar onları dinlemiyor, o hayali kadına gülümsüyordu. Poussin, ama er geç tuvalinin üzerinde hiçbir şey olmadığını fark edecek diye bağırdı. Frenover bir onlara, bir sözde tablosuna bakarak, tuvalimin üzerinde hiçbir şey yok ha, dedi. Porbus Poussin'a, ne yaptınız diye çıkıştı. İhtiyar delikanlının kolunu kuvvetle sıkıp, hiçbir şey görmüyorsun ha hödük, seni gidi züppe, soysuz, cibiliyetsiz, o halde buraya neden çıktın, dedi. Sonra ressama dönerek, kuzum Porbus, dedi. Yoksa siz de mi alay alıyorsunuz beni? Cevap verin. Ben sizin dostunuzum. Söyleyin. Tablomu berbat mı etmişim? Kararsız kalan Porbus bir şey söylemeye cesaret edemedi ama ihtiyarın bembeyaz yüzünden okunan endişe o kadar dayanılmazdı ki tuvali göstererek bakın dedi. Frenauer tablosuna bir an dikkatle bakıp sendeledi. Hiçbir şey yok, hiçbir şey. Üstelik 10 yıl çalıştım. Oturdu ve ağlamaya başladı. Demek budalanın tekiyim, deliyim ben. Demek ne yetenek ne de beceri sahibiyim. Yürürken yürümekten başka bir şey yapmayan, zengin bir adamdan başka bir şey değilim. Demek hiçbir şey üretmemişim. Gözyaşlarının arasından tuvalini seyretti. Birden gururla ayağa kalktı. İki ressama kıvılcımlar saçan bir bakış atarak, İsa'nın kanı, bedeni, başı üstüne, siz tablomu benden çalmak için beni kandırmaya, onu mahvettiğimi inandırmaya çalışan kıskanç heriflersiniz. Ben onu görüyorum, diye bağırdı. Harikulade güzel. Poussin o an bir köşede unutulmuş olan jiletin hıçkırıklarını duydu. Birden gene aşık bir erkek olup, neyin var meleğim, diye sordu. Öldür beni, dedi kız. Seni sevmeye devam edersem alçalırım. Çünkü seni küçümsüyorum. Sana hayranım ve beni tiksindiriyorsun. Seni seviyorum ve sanırım senden şimdiden nefret ediyorum. Poussin jileti dinlerken Frenhofer usta hırsızlarla birlikte olduğunu sanıp çekmecelerini kapatan bir mücevheratçının soğukkanlılığıyla Catherine'nin üzerine yeşil bir şayakla örtüyordu. İki ressama küçümseme ve kuşku dolu, alabildiğine sinsi bir bakış attı ve hiç ses etmeden eli ayağına dolaşarak atölyesinden kapı dışarı etti. Sonra dış kapının eşiğinde onlara "Elveda küçük dostlarım" dedi. Bu veda sözcüğü iki ressamın da kanını dondurdu. Endişelenen Porbus ertesi gün Frenhover'ı tekrar görmeye geldi ve gece tuvallerini yaktıktan sonra öldüğünü öğrendi. Paris, Şubat 1832. Son söz. Bazen bilinmeyen şaheseri ve klasik estetiğin sınırları. Erik Gens. Bazen bilinmeyen şaheserinin kendini olası iki açıdan eleştiriye sunduğu söylenebilir. Eser bir yandan sanatsal yaratı üzerine bir öyküdür ve bundan bazen kendi estetiği hakkında bir fikir edinilebilir. Yazar teori karşısında pratik, Le peintre ne doit méditer que les brosses à la main. Kölece taklit karşısında temsil, La mission de l'art n'est pas de copier la nature, mais de l'exprimer. Ve benzeri noktalar üzerinde ısrarla durur. Öte yandan bazen hepsi de aynı yarı trajik yapıyı paylaşan mutlak olanı arayışının pek çok anlatısından sadece biridir. Kahraman asla elde edilemeyecek olan şeyi arzular ve arayışı sadece felaketle sonuçlanabilir. Ne var ki bu yorumların ikisi de bizi fazla ileri götüremez. Sanat eserlerinin yaratılmasını konu alan bir sanat eserinin spesifik önemi, ya bu yaratının bağımsız bir önemi olan tematik bir içerik olarak ele alınmasıyla ya da önceden mevcut formal bir yapı içinde gereksiz bir dolgu malzemesi olarak görülmesiyle kaybolur. Ancak temel ilkeleri Aristoteles'ten Fransız devrimine dek değişmeden kalan klasik mimetik estetiğe ilişkin romantik sorgulamanın ışığında değerlendirildiğinde bilinmeyen şaheser ayrıcalıklı bir analiz konusu oluşturur. Yazarın klasik estetiğin sınırlamalarına başarıyla riayet edişiyle Fraunhofer'ın sonunda başarısız olan bu sınırlamaları aşma girişimi arasındaki karşıtlık, klasikle modernin bazen öyküsünde hem öncelenen hem de reddedilen eklemlenme noktasını belirlememize olanak verir. Olay örgüsünün odak noktasını, Fraunhofer'ın 10 yıl boyunca mutlak bir yalnızlık içinde üzerinde çalıştığı gizemli portre oluşturur. Sadece portreyi görmekten umudunu kesmiş olan Porbus'un ya da ona tek bir bakış atmak için sevgilisinin aşkını feda eden Pusa'nın değil, onlardan da önce Fraunhofer'ın eşsiz ustalığından, yazarın öykünün orijinal 1831 versiyonuna yaptığı eklemelerde dikkatle vurguladığı bir nokta, haberdar olmasının yönlendirdiği, okurun da en büyük arzusu bu eseri diğerlerinden ayıranın ne olduğunu öğrenmektir. Ancak öykü karakterlerininkinin tersine okurun arzusu iki yanlıdır. Bir yandan Poussin gibi biz de sanatın en yüksek sırlarını öğrenmeyi, mükemmel olan resimle karşı karşıya gelmeyi düşleriz. Ama bir yandan da bir edebiyat eserinin okurları olarak böyle hedeflere asla erişilemeyecek olmasından memnuniyet duyarız. Böylece Fraunhofer'ın resminin bir hayal kırıklığı olacağını ve bu hayal kırıklığının ilk baştaki arzunun temelini oluşturan yanılsamayı tanımlayacağını öngörürüz. Söz konusu arzunun paradoksal yapısı bu öyküye özgü değildir. Gerçekte tüm estetik yaratıların içeriği, bizim gene de formun dayattığı o hayal kırıcı dışlamaya ya da katarsise uğramasını umduğumuz sorumsuz arzulara yol açar. Ancak elimizdeki örnekte bu hayal kırıklığı ikinci bir estetik formun, Fraunhofer'ınkinin başarısızlığıyla da ilgilidir. Balzac, sanatsal yaratının kendisinin bir arzu nesnesi olduğunu gösterdiğinden, okurun arzusunu söz gelimi cinsel tatmin yerine sanatsal başarıya yönlendirmekle, sanatsal yaratı problemini pek de öykü içinde öyküyle tekrarlamaz. Bizlerin yapıtı yukarıdan aşağı izlemekten, öykü yazarının sanatçının çektiği sıkıntılarda yeniden ürettiği formal problemi görmekten kaçınmamız gerekir. Bu mimetik sanat eserlerinin Fraunhofer'ınkine benzer biçimde yaratım süreçlerinin izlerini sildikleri için kınandıkları bir devirde insana daha modern gelebilecek bir perspektiftir. Biz burada sadece yazarın kendi niyetlerine değil, aşağıdan yukarı okumamız halinde öykünün kendisinin bizlere sunduğu Fraunhofer'ın estetik arzularının katarsisi aracılığıyla klasik estetik formun sınırlarını gösteren deneyime de daha sadık kalacağız. Öykümüzdeki 4, Fraunhofer'ın hocası, mabusu da katarsak 5, karakter, dünyevi nesnelerle sanat arasındaki kutuplaşmayı, arzularına çelişkili talepler dayatan farklı yollardan deneyimlerler. Porbus ve Jilet, en yalın iki tepkiyi örnekler. Saray hayatından kopmuş, hastalıklı bir tip olan birincisinin gözü sanattan başka bir şey görmez. İkincisi ise, aşktan başka hiçbir şeyi anlayamayacak kadar acizdir. Su katılmamış sanatçı Porbus'un tüm karakterlerin en problemsiz olmanın yanı sıra, en başarısız sanatçı olması da kayda değerdir. Öteki ressamlar, dünyevi ve sanatsal arzu arasındaki olası etkileşimler paradigmasını tüketirler. Mabus büyük bir sanatçı olsa da, Fraunhofer'ın finanse ettiği tutkuların boyunduruğu altında kalmıştır. Ancak tamamen olmasa da, öncelikle alkole matuf olan bu tutkuların, üstadın üretiminin kalitesini düşürdüğü hiçbir yerde ima edilmez. Mabus'un durumu, üretimle tüketim arasındaki problemsiz, klasik bir ilişkiyi örnekler. O, tüketmek için üretmiştir. Ancak bu iki işlev birbiriyle asla çatışmaz. Tam tersine, kağıttan Damasko anekdotunun gösterdiği gibi, onun alkolizmi dehası için bir uyaran olmuştur. Burada Bildung süreci anlatılan Poussin, sanatı tutkuyla o kadar kolay uzlaştıramaz. Balzac, genç kahramanını, dostlarına sık sık salık verdiği manastır çileciliğine ihtida etmiş birine çevirmese de, en azından sanat karşısında aşkın geri planda kalması gerektiği açıkça belirtilir. Bu ifşa, iki arzu formu arasındaki daha da tehlikeli olan karşılıklı olarak birbirine bir şeyler bulaştırma olasılığını ima eden o latan karşıtlığa açıklık getirir. En ilginç olan ve paradigmayı hem tamamlayan hem de yapı söküme uğratan durum, sanatsal çabalarının ürününe dünyevi bir arzu nesnesi muamelesi eden Fraunhofer'ınkidir. Diğer durumlarda doğru olan, aslına bakılırsa hiçbir şekilde sanata da özgü olmayan üretim-tüketim ikiliği, Poussin'ınki pekala genç bir mühendisin, hatta genç bir bankerin öyküsü olarak anlatılabilirdi, burada yıkılarak öykünün temel teması olan sanatla arzu arasındaki zorunlu bağı açığa çıkarır. Fraunhofer, Huysmans'ın içinde özellikle modern bir günah gördüğü, 19. yüzyıl sanatının en kötü hastalığı olan Pigmalion'cılıkla lanetlenmiştir. Ancak bu günahı, Huysmans'ın yaptığı gibi narsisist bir putperestlik biçimi olarak tanımlamak yeterli değildir. Bu putperestliği daha çok sanatsal yaratının kaçınılmaz bir riski olarak anlamak gerekir. Benlikten başka olan, dolayısıyla da potansiyel bir arzu nesnesi oluşturan sanat eseri, aynı zamanda yaratıcısının benliğine tümüyle bağımlı kalır. Tıpkı Huysmans'ın modern bağlamda heykelin canlanmasının, Pygmalion mitinin masum tılsımının kaynağı olan ötekiliğin tartışmasız kanıtlanışı, sadece ikincil önemde olduğunu fark edecek kadar feraset sahibi olması gibi, Balzac'ta Fraunhofer'ın bile Belnözyüzü'nün, hırçın güzelin bir sanat nesnesi olma konumunu aşıp doğal bir canlı varlık haline geldiğine bir an olsun gerçekten inandığını asla ima etmez. Ancak kahramanı Catherine, bir sanat eseri olmaktan çıkmaksızın canlı bir kadının gerçekliğine ulaştığı için bazen problemi kavrayışı daha da derindir. Sanatsal mimesis kendini artık klasik kültürde sanatçının zanaatsal rolünü yansıtan mitin orijinal ruhunda olduğu gibi gerçek olan da aşmaya çalışmaz, bunun yerine kendini gerçeğin içine dahil ederek onun yerini almayı amaçlar. Şimdi bu dahil oluşun en tuhaf özelliği, sanat eserinin değil, kendi başına estetik deneyimin bir ögesi olmasından ötürü, estetik gerçek dışılığı tam da ortadan kayboluşunu ortaya çıkardığı varsayılan anın içine tekrar yerleştiren, figüratif terimlerden başka hiçbir şeyle betimlenemez oluşudur. Kritik pasaj ikinci bölümün başlarında yer alır. Porbus, Fraunhofer'dan resmini ona göstermesini istemiştir. Sonunda acıyla bağırdı. Nasıl? Eserimi, kadınımı göstermek mi? Mutluluğumun üzerine iffetle örttüğüm peçeyi yırtmak mı? Ama bu korkunç bir fuhuş olur. Ben 10 yıldır bu kadınla yaşıyorum. O benim, sadece benim. Beni seviyor o. Ona fırçamı her dokunduruşumda bana gülümsemedi mi? Onun bir ruhu var. Ona benim kazandırdığım bir ruh. Üzerine benimkinden başka bir göz değecek olsa kıpkırmızı kesilir. Benim resmim bir resim değil, bir duygu, bir tutku. O benim atölyemde doğdu, orada bakir olarak kalmak zorunda. Oradan dışarı ancak giyinik olarak çıkabilir. Şiir ve kadınlar sadece aşıklarına çırılçıplak teslim olurlar. Bizler Raffaello'nun modeline, Aristo'nun Angelica'sına, Dante'nin Beatrice'ine sahip oluyor muyuz? Hayır. Ancak biçimlerini görüyoruz onların. Benim yukarıda kilit altında tuttuğum eser sanatımızda bir istisnadır. O bir tuval değil, bir kadın. Birlikte güldüğüm, ağladığım, konuştuğum, düşündüğüm bir kadın. Sen benim 10 yıllık bir mutluluktan öyle birdenbire üzerimden ceketimi atar gibi vazgeçmemi mi istiyorsun? Birdenbire baba, aşık ve tanrı olmayı bırakayım mı yani? O kadın bir yaratık değil, bir yaratı. Senin delikanlı, Pusan gelsin, ona hazinelerimi vereyim. Ama onu rakibim yapmak, utanç duyarım. Ben ressamım ama ondan da çok aşığım. Evet, son nefesimde hırçın güzelimi yakacak gücü bulacağım. Ah, aşk bir muammadır. Sadece yüreklerin derinlerinde yaşar. Bir adam dostu olan birine bile işte sevdiğim kadın dediği an her şey biter. Bu pasajdan oldukça uzun bir alıntı yaptım. Zira buradaki tutarsız laf kalabalığının her okumanın bir parçası olarak kalması gerekir. Kahramanın tutkulu tutarsızlığı, Balzac metinlerinin karakteristik özelliğidir ve burada inceleyeceğimiz retorikle kavramsal mana arasındaki çatışma, pekala Balzac'ın dil kullanımının anahtarı olabilir. Hayranlık uyandırıcı bir açıklıkla tüm edebiyat dilinin ve aslında genel olarak estetik ifadenin abartısını ortaya koyan bir ekritür. Frenhauer burada hiçbir senteze ulaşmayan ve sadece değişik terimlerle tekrarlanabilen bir dizi retorik crescendo aracılığıyla Catherine'in kaçınılmaz ikili doğasını sözel olarak aşma girişiminde bulunur. Sözleri, nesnel, sanat eseriyle bunun izleyicisinde uyandırdığı öznel, arzu arasındaki ilişkinin döngüselliğini gösteremeden tanımlar. Frenhauer, tablosunun öznesini sürekli olarak gerçek bir kadın diye betimler, ancak tam da tekrarlanışlarından bu betimlemelerin sadece birer retorik çalımı olduğu açıkça görülür. Örneğin, ona fırçamı her dokunduruşumda bana gülümsemedi mi? Onun bir ruhu var, ona benim bahşettiğim bir ruh. İfadesinde kadının bağımsız olarak varoluşunun kanıtı, onu yaratıcısına tabi kılan sanatsal faaliyetin kendisinden ileri gelir. Nesnel olan, bu bir tuval değil, bir kadın. İfadesinin karşısına, öznel olan, benim resmim bir resim değil, bir duygu, bir tutku ifadesi çıkarılabilir. Catherine'in maddiliği, onun bir ruhu var, o beni seviyor. Frenhauer için sadece onun yaratıcısı olduğu kadarıyla önem taşır ve tematik açıdan hakim olan Emon yani aşık rolü ontolojik olarak bu yaratıya bağımlıdır. O halde kendisini Père, Emon, Edieu, baba, aşık ve tanrı olarak nitelerken yaratıcının baba rolünü aşık rolünün önüne geçirir. Buradan tanrı mertebesine yükselişinin tam da yaratıcı olarak kendi aşk nesnesini üretebilmesinin neticesi olduğu anlamını çıkarabiliriz. Frenhauer burada tıpkı Uzmanz'ın şeytani Pygmalion'u gibi Tanrı'nın rakibi durumuna gelir, ancak bu asla rahatsızlık yaratan ya da suçluluk duygusu veren bir rekabet değildir. Zira güvencesini sanat eserinde bulur. Porbus'un bu konuşmaya tepkisinin okura sunduğu alternatifleri açıklığa kavuşturmayı amaçladığı aşikardır. Bu sözlerin söylenişindeki tutkulu şiddete şaşan Porbus, derin olduğu kadar yeni de olan bir duyguya nasıl karşılık vereceğini bilemiyordu. Frenhauer'ın aklı başında mıydı yoksa deli miydi? Bir sanatçı fantezisine mi kapılmıştı yoksa dile getirdiği düşünceler büyük bir eserin uzun doğum sürecinin bizde yarattığı o sözle anlatılamaz fanatizmden mi kaynaklanıyordu? Violens passione, tutkudan kaynaklanan şiddet, Frenhauer'la sevgilisi arasındaki ilişkinin varoluşsal yoğunluğunu ortaya koymakla bunun problemli doğasına vurgu yapar. Sanatçı üslup çalımlarına başvurur ama aynı zamanda bize duygularının gerçekliğine dair teminat verir. Porbus'un fanteziyle fanatizm arasında tereddüt etmesi, bize ister istemez Todorov'un fantastiğin karakteristik özelliği olduğunu ikna edici biçimde gösterdiği bir hükme varmayı erteleme halini hatırlatır. Hikayenin ilk başta konfantastik, fantastik öykü olarak nitelenmiş olması burada daha net bir vurgu kazanır. Franauer tam da söylemek istediklerini mi söylemektedir yoksa tersi mi geçerlidir? Sahiden bir fantezi dünyasında mı yaşamaktadır? Gene de Franauer'ın konuşmasının uyandırdığı kuşkuyla Todorov'un tartıştığı kuşku arasındaki fark, aralarındaki benzerlikten daha önemlidir. Bilinmeyen şaheser, fantastiği kendi tematik evreniyle bütünleştirir ve ona tabi kılar. Franauer'ın var olduğuna inanılan fantezilerinin katışıksız öznel doğasının hiçbir zaman söz konusu edilmediğini anımsayalım. Muhtemelen ondan başka hiç kimse bu resmi doğaüstü bir kendilik olarak tasavvur edemezdi. Ancak Purbus'un getirdiği alternatif aslında sanatçının inancının spesifik niteliğiyle ilgili değildir. Seçim, halüsinasyonla retorik abartı arasında değil, bir santimanın, hissin farklı yorumları arasındadır. Bu santimanın nesnesiyle spesifik ilişkisi tanımlanmadan bırakılır ve aslında önemsizdir. Geçerliliği yalnızca ona eşlik eden sanatsal sonuçlarla belirlenecektir. Fanatizme inexprimable, sözle anlatılamaz fanatizm, fantasy d'artist'ten, sanatçı fantezisi, yalnızca birincisinin, enfantement d'une grande œuvre'ün, büyük bir eserin uzun doğum süreci, zorunlu ögesi olmasıyla ayrılır. Enfantement metaforu, gerçekte Franauer'ın babalık iddiasından ne daha çok ne daha asaklıdır. Fantastik, çoğunlukla bir retorik çalımının tam anlamıyla gerçekleştirilmesinden başka bir şey olmayan, yüzeysel bir estetik deneyim kategorisidir. Bazan öyküsünde, retorik çalımları hiçbir zaman basit bir şekilde gerçekliğe aktarılmayıp, yaratıcının problemli estetik rahatsızlığını ifade eder. Franauer'ın eseri hakikaten büyükse, fantezileri kendilerini hayali bir sevgiliye değil, kendi yaratıcılarının maddiliğini haklı bir inanç olarak göstereceklerdir. Onun karşı karşıya olduğu tehlike, halüsinasyon değil, arzunun haklılığını sanat eserinde aramak yerine kısa devre yapıp sanatçının içinde kaldığı öznel bir kendi kendini tatmindir. 1837 baskısında eklenen birkaç istisnayla, Franauer'ın Purbus'un Mary Egyptienne'ini, Mısırlı Meryem eleştirdiği, sonra da düzelttiği uzun pasajları işte bu kritik kuşku bağlamında okumamız gerekir. Birinci bölümün 1/5'ini ve tüm öykünün 1/4'ünden fazlasını oluşturan bu pasajların eklenmesi, bir sanatçı olarak Franauer'ın güvenilirliğini büyük ölçüde artıran bir etkide bulunur. Bunların en önemlisi, onu Purbus'un resmini kendi ilkelerine göre düzeltmek için çalışırken gösterir. Bu ilkeleri ifade etmek için kullanılan dil, şimdi sürekli olarak zorunluluğa atıfta bulunmaktadır. Sadece sanat eseri canlı gibi olsun diye değil, gerçek dünyadan ayrılamaz olsun diye. Daha ilk versiyonda, Franauer'ın sonradan 5 satırdan 100 küsur satıra çıkarılacak olan başlıca eleştirisi, o yaşamıyor. Ona uzun uzun bakarken, kollarıyla tuvalin zemini arasında hava olduğuna mümkün değil inanamazdım. Az önce alıntılanan uzun pasajda gördüğümüz üslup çalımlarıyla dünyevi tecrübe arasındaki tüm muğlaklıklar burada da mevcuttur. Ne var ki bunlar, sanat eserinin gerçekliğinin estetik statüsünü aşabileceğine dair hiçbir kuşku uyandırmazlar. Kuramsallaştırmasını sonlandırıp, Purbus'un portresini fiilen rötuşlamaya girişene kadar, Franauer'ın sözlerinde eksik olan sadece tutkulu şiddettir. Hatta bu aşamada sanatçının eksantrik görünüşüyle bir Rembrandt tablosunun canlı bir versiyonunu andırdığından zaten haberdar olan okur için bu muğlaklıkların bir ölçüde huzursuz edici olduğu bile söylenebilir. Ancak Franauer'ın metonomik sanat anlayışının doğurganlığı, Purbus'un eserine hayat verme becerisiyle somut olarak gösterilir. O kadar isabetli dokunuşlardı ki, gören, hayatiyet eksikliğine işaret etmiş olduğu yerleri ısıtan yeni bir resim derdi. Ve diğerleri. Anlatıcı Franauer'ın yaptığı düzeltmeleri belki de sanatçınınkinden biraz daha ağırbaşlı bir terminolojiyle överek, Bu noktada üstadın dehasına dair hiçbir kuşkusu kalmamış olan okura güven verir. Gene de Franauer'ı son sahnede gözler önüne serilen o korkunç kafa karışıklığına sürükleyen şey, resimde rengin çizgiye ağır basmasıyla ve ışıklandırma ve atmosfer etkilerinin vurgulanmasıyla ifade edilen sanat eseriyle gerçek dünya arasındaki görünüşe göre doğurgan olan bu süreklilik oluşturma ilkesidir. Bu son sahnede sanat bizde arzu uyandırmak üzere gerçeğe elini uzatacağına, dünyevi arzu sanat alemini istila eder ve yozlaştırır. Bazen sanat alemini güzel kadın portreleriyle sınırlamasının, sanatla arzu arasındaki ilişkinin temellerini çarpıttığı zannedilmemelidir. Franauer'ın canlı gibi olan bir sevgili yaratma çabası, sanat eserinin uyandırdığı estetik, arzuyla canlı bir kadının verdiği gerçek arzunun tek ve aynı olduğu sonucuna sadece güç katar. Birini ya da ötekini seyretmek arasındaki fark, arzunun kendisinde değil, herhangi bir tatmin olasılığının önüne dikilen sanatsal form engelinde yatar. Bununla birlikte, Franauer'ın sanatla gerçeklik arasında yaşadığı kafa karışıklığı, tabii ki tek başına mimetik bir sanat imkanıdır. Bu sanatçıların artık özü, a priori kategorileri indirgenmez gibi görünen bir gerçekliği temsil etmeye çalıştıkları, post-klasik bir çağda kendini özel bir önemle ortaya koymuş bir imkandır. Ancak benim burada seçtiğim perspektiften bakıldığında, bazen yaşadığı devir, bu yolla olası bir edebi tema haline de gelen spesifik bir estetik problemi tanımlamak yerine, sanatın estetik deneyim yapısının kendisinin bir arzu yapısı, dolayısıyla da bir edebiyat eseri için uygun bir içerik durumuna geldiğini kavramak için yeterli bir öz bilinç düzeyine ulaştığı an olarak tanımlanmalıdır. Burada da asıl mesele Franauer'ın arzusunun bazenkine benzemesi değil, özü itibarıyla genel olarak arzudan farklı olmadığı, tersine tabiatı gereği ona özgü olduğudur. Franauer, arzu nesnesi olmasından ötürü sahip olunması imkansız bir nesneye sahip olmayı arzular. Ve tıpkı gerçek dünyanın daha sıradan diyalektiğinde olduğu gibi, bu nesne, onun arzusuna karşılık kendisini durmadan dönüştürür. Orijinal başyapıtının üzerinde yapılan ve onu biçimsizleştirip tahrif eden sayısız düzeltme, sanatçının bu diyalektiği yaratım işine aktarmasından başka bir şey değildir. Ona fırçamı her dokunduruşumda bana gülümsemedi mi? Gene de bu aktarım başarısız olmakla kalmaz, klasik sanatın doğasına da aykırıdır. Sanat eseri en basit deneyim düzeyinde, katışıksızlığı estetik formun dayattığı mutlak engelle güvence altına alınan, erişilemez arzu nesnesini temsil eder, sunar. Yaratılışında sanatçının amacı, arzu nesnesinin kendisine sahip olmak değil, onun izleyicinin gözündeki suretine, yapıtla sanatçının gardiyanlık etmeye devam ettiği bu engelin diğer tarafından yüz yüze gelen ötekine sahip olmaktır. Yaratıcı süreç için seyre dalma anları olmazsa olmazdır. Ama sanatçı kendi eserini seyre dalarken kendisine yaratıcı rolünü değil, izleyici rolünü verir. Ne var ki Franauer yaratıcı öznenin mutlak hakimiyetini ötekinin arzusuyla birleştirmek ister. Kendisini aynı anda biçimsel engelin iki tarafına da yerleştirerek sanki böyle bir engel yokmuş gibi davranabilir. Öykünün Franauer'ın tabloyu dostlarına gösterdikten sonra bile yanılsamasında ayak dirediği orijinal sonuç bölümü ilk baskıdan hemen sonra değiştirilmiştir. Tamamen tek bence bir alemde bu iki rolün kalıcı olarak birleşmesinin en azından tasavvur edilebilir olduğuna işaret eder. Ancak son versiyonda estetik forma bu riayetsizlikten kaynaklanması gereken sanatsal başarısızlığa önemli bir vurgu yapılır. Arzuyla tatmini bütünleştirme girişimi, izleyicide arzu uyandıracak olan suretin nesnel gerçekliğini tahrip eder. Son sahneyi şekillendiren, bizatihi sanatçının durumunu, klasik referans çerçevesi dahilindeki rahatsızlığı kadar tanımlamayan muğlaklıktır. Bu rahatsızlık ifadesini sadece daha önce tartıştığımız ve artık daha tam bir açıklama getirebileceğimiz problemli dilde bulabilir. Fraunhofer, Gillette'le portresi arasında yaptığı hayat-sanat ilişkisinin muğlaklığının şahikasına çıktığı betimlenmemiş bir karşılaştırma sonucunda portresinin mükemmelliğinden emin olduktan sonra nihayet sevgilisini dostlarına göstermeye karar verir. Porbus ve Poussin atölyeye girerler ama resmi göremezler. "Ya!" diye bağırdı. "Böyle bir mükemmellik beklemiyordunuz, değil mi? Bir kadının karşısındasınız ama siz bir tablo arıyorsunuz. Bu tuvalde öyle bir derinlik var ki, hava o kadar gerçek ki bizi saran havadan ayırt edemiyorsunuz. Sanat nerede?" "Gitti, gitti, kayboldu." Bu sözlerdeki korkunç ironi, dünyevi ve estetik arzu arasındaki temel özdeşliğin bilincine varmış mimetik sanatçının açmazının nihai ifadesidir. En büyük sanatın sanatsız olduğu yolundaki klasik anlayış, sanat ve gerçekliğin fıtri ayrımına dayanıyordu. Sanat doğayı, yaratının izleyicilerinin arzusunu sadece taklit olarak cezbettiğinin kabul edilmesi ölçüsünde taklit edebilir. Hatta ondan daha iyisini yapabilir. Paul Domain'in klasik estetik bilincin idealin paradoksal doğasına, doğal modeline mutlak olarak benzeme hedefine ulaşırken gene de onunla asla karıştırılamayan, tersine sadece karşılaştırılabilen kusursuz bir taklit, körlüğü olarak niteleyeceği şey, burada yerini sanatçının gerçekleştirdiği taklidin, içinde kendisinin ilahlık rolünü oynadığı ikinci bir doğa olduğu sezgisine bırakmaya başlar. Fraunhofer'ın sözleri, abartılarıyla kuşku duymayan izleyiciyi kendi dünyasına çeken sanatçının kendini silişini değil, zaferini doğrular. İlk temas noktası, arzu nesnesinin kendisi değil, tüm nesnel görünüşü fiilen ve mecazen berhava eden bir arzunun mecrası olan atmosferik ortamıdır. Hava figürü, Fraunhofer'ın tüm eleştirel terminolojisinin karakteristik özelliği olan metaforla metonominin ayrılmaz bütünlüğünün en büyük kanıtıdır. Sanatçının gözünde kusursuz olan boyanmış atmosfer, hem gerçek havaya benzer hem de onunla bir süreklilik oluşturur. Oluşturduğu süreklilik, kusursuz benzerliğin neticesidir. Metaforik taklit, Fraunhofer için retorik ve sanatsal tüm çalım ve figürlerin doğal modelleriyle kusursuz bir özdeşlik içinde ilga olduğu noktada metonomik arzu uyandırır. Ancak figürün figüratif olmayan hakikati, sahici bir aşkınlık, sanatçının tanrısallığını açığa vuran sözlerin ve fiziksel işaretlerin tarifi imkansız bir kutsanışı değildir. Sanatın ilgası, sadece içinde sanatın gerçekten perdü, dispari olduğu bir gerçekliğin boşluğuna geri götürür. Fraunhofer'ın başarısızlığının kendisi elbette ki gerçek değil, kurgusal bir hadisedir ve onun aşmaya kalkıştığı klasik forma bazen öyküsünde tümüyle riayet edilir. Poussin ve Porbus'un arkasından gizemli atölyeye giren okur, onlar gibi ama onlardan daha estetik biçimde sanatsal, bu ikisi sanatçı olarak sadece üstadın deasını teyit etmenin değil, kendi işleri için modeller bulmanın peşindedir, mutlaka bir an olsun göz atmayı arzular. Estetik formun sağladığı, arzu nesnesinden mutlak yabancılaşmanın içine emniyetle yerleşmiş, bu yabancılaşmanın öykünün dünyası içinde yıkılışına tanıklık etmeyi ummaktadır. Aynı zamanda böyle bir yıkılışın imkansız arzunun estetik katarsisiyle bağdaşmaz olacağını da bilmektedir. O halde Fraunhofer'ın başarısızlığı, bazen öyküsünün kurgusal içeriğinin klasik açıdan tutarlılığı için gereklidir. Bazen Fraunhofer'ın arayışına hayali bir çözüm bulmak yerine, başka türlü karşılanması mümkün olmayan figürsel arzuların tatminini canlandırmak için fantastik türün özgürlüğüne bağlı kalarak, aynı zamanda klasik estetiğin limitlerinin radikal bir teyidi olan fantastik tarzın bir eleştirisini inşa etmiştir. Zira daha önce de gördüğümüz gibi, Fraunhofer'ın arzusunun başarıyla tatminini betimleyecek dil zaten metinde mevcuttur. Ancak bu dilin kendisi, bizzat Fraunhofer için bile figürseldir. Onun yaratmayı arzuladığı, düpedüz sözle anlatılamaz bir şeydir. Başarılı bir resim, neticede gerçek bir kadından ayırt edilemez bir şey değil, yalnızca bir resim olabilir. Ancak Franauer'ın eseri, ancak tam da böylesine ayırt edilemez olarak abartılı bir biçimde atıfta bulunabilecek bir resimdir. Gördüğümüz gibi bu abartı, nesnesini metonomi ile metafor arasındaki tahayyülü imkansız mutlak belirlenemezlik noktasına yerleştirir. Burada sanatçının metaforik mimesisinde benzerlik, oluşturulmuş sürekliliği fethe girişir, aynı zamanda metonomik arzusu da gerçek dünyadan sürekliliği gösteren sanat eserine kadar uzanır. İdeal arzunun gerçekleştirilemezliğinin, gerçek üzerindeki hayal gücüyle aşılabilecek bir sınırlamadan ibaret kaldığı fantastik türün aksine, bazen hikayesi somut bir gerçeklik olarak bile kavranamayan bu idealin tümüyle aşkın ya da estetik açıdan formel doğasını kanıtlar. O halde bilinmeyen şaheserdeki sanatsal yaratım teması, klasik estetiğin temel mekanizması olan yasak arzunun katarsisi için ayrıcalıklı bir alan sunar. Bazen dünyasında klasik dünyevi tutku ve ihtiras temaları artık tartışmasız biçimde trajik değildir. Bu arzular sadece yazarımızın modern dünyaya ilişkin vizyonunun yerindeliğini sorguladığı ahlaki ve kavramsal normlara göre yasak addedilebilir. Gerçekçi roman, bu arzuların kamusal dışlanışını değil, bunları kişisel olarak tatmin etme girişimlerinin başarısını ya da başarısızlığını betimler. En son katarsis, arzuyla gerçeklik arasındaki ampirik, dünyevi yüzleşme sürecine tabidir. Sanatçının kendi idealini yaratması ise, tersine trajik karşısında doğrudan bir tehdit oluşturur. Bazen bu temayı ele alışı, böyle bir meydan okumanın sadece dışsal gerçeklik alanı için değil, klasik edebi içeriğin dış limitlerini belirleyen hayali ve biçimsel alanlar için de sonuçta beyhude olduğunu gösterir. O halde bilinmeyen şaheser, klasik estetiğin hayale dayalı her tür romantik aşkınlık girişimini yapı söküme uğratma kapasitesinin bir kanıtıdır. Gene de aynı zamanda içeriği artık ideal olanın imgesinden değil, bunun ardından koşuşun duyumsal kaydından oluşan modern sanat anlayışını haber veren bir kehanettir. Bazen öyküsü, klasik sanatın hem üstünlüğünü hem de faniliğini teyit eder. Bazen Franauer'ın başarısızlığı aracılığıyla klasik formu korur. Ancak bu kahramanın bireyselliğini tam da bu formun doğurduğu terimlerle betimlemek pahasına. Tüm edebi kahramanlar hem sakınılacak örnekler hem de taklit edilecek modellerdir. Klasik kahraman farklıdır, bu yüzden de bir skandal taşıyıcısıdır. Ancak bu farklılığın taklit edilmesi, dünyevi neticeleri ne olursa olsun, asla kendisi de mimesise dayanan bir estetiğin ötesine geçemez. Franauer'ın farklılığı daha tehlikeli bir türdendir. Franauer, postklasik müstakbel bir bilincin erken bir temsilcisidir. Onun resmi, günün uzlaşımlarına bağlı sanatçılarının gördükleri riyenin yani hiçbir şeyin aksine, kendisinin de mimetik terimler dışında anlamaktan aciz olduğu gerçek bir bilinmeyen şaheserdir. Arzusunun sadece yasak ya da imkansız değil, doğru düzgün kavranamaz olduğu doğrudur. Ancak tam da kavranamaz olduğu içindir ki, bu yaratının başarısı ya da başarısızlığı peşin bir norma göre yargılanamaz. Romantiklerin sıkılgan sübjektivizmi, a priori temelini oluşturan özneler topluluğunu hiçbir zaman çok geride bırakmaz. Ancak Franauer'ın sübjektivizmi, bireyler arasındaki herhangi bir a priori ilişkinin bir yatsımasıdır. Franauer'ı bir model olarak seçen postklasik sanatçı, idealinin kesin bir ifadesini değil, bu ifade sürecinin kendisini hedef alır. Nesnesi bu hep na mevcut nesneyi inşa süreci olarak yeni baştan tanımlanmış olan bir arzu, klasik terimlerle tasfiye edilemez. Kendi eserini gerçekten olduğu gibi arayışının tamamlanması olarak değil, onun bir işareti olarak değerlendirmeyi öğrenmiş olan, arzusu kendi paradoksallığından kaçmaya çalışmak yerine bunu teyit eden bir Franauer, klasik eleştirinin menzilinin ötesine geçmiştir. Böyle tanımlanmış birini yapı söküme uğratmanın hiçbir yolu yoktur. Ne var ki bu, klasik estetiğin ötesinde, Franauer'ın modern sanatının yeni bir ortaklık formu bulabileceği, gerçek anlamda bir başka estetik olduğunu söylemek anlamına gelmez. Modernite, postromantik radikal türüyle bile uzun zamandır bizimledir ve klasik estetiğin sonu gelmeyen, ancak hiçbir zamanda tamama ermeyen, yabanıl ya da nostaljik bir gizemsizleştirilmesinden öte bir şey olduğunu söylemek için elde kanıt yoktur. Zira gizemsizleştirenin, ama bilinçli ama bilinçsiz olarak, bu örnekte estetik formun kendisi olan gizemin ontolojik önceliğini kabul etmesi zorunludur. Çeviren Renan Akman.